İmanla küfrün mücadelesi gündeme geldiği zaman imani bir gurur taşıyacaksın. Evet diyeceksin, ben Müslümanım. Ben bununla gurur duyuyorum. Evet diyeceksin, hak İslam'dır. İslam'dan başka hak mevcut değildir diyeceksin. Beni aşiretim boyamayacak. Beni Allah boyayacak. Beni akrabalarım boyamayacak. Beni Allah boyayacak. Hatta beni devlet de boyamayacak. Beni Allah boyayacak. Ben Allah'ın boyasıyla boyanacağım diyeceksin. Hatırlayın Peygamberimizin zamanını. Ondan sonraki 1000 seneyi hatırlayın. 7. asırdan itibaren 17. asıra kadar hatırlayın. Bu ümmet Allah'ın boyasıyla boyanmıştı o asırlarda. O asırlarda mı daha fazla mutluyduk? Şimdi mi daha fazla mutluyuz? O zaman mı madden daha ileriydik? Bugün mü madden daha ileriyiz? O zaman mı aziz millettik? Bugün mü aziz milletiz? O gün mü mahkumduk? Bugün mü mahkumuz? Allah'ın boyasıyla boyandığımız asırlarda bizim yükseldiğimiz nokta belli. Şimdi ise geldiğimiz nokta bellidir. İşte bu insanların boyası, öbürü de geçmişteki de Allah'ın boyasıydı. Hiçbir peygamber önce makama geçeyim de ondan sonra insanları değiştireyim demedi. Böyle bir yöntemle insan değiştirmek mümkün değil. Böyle bir yöntemle insanları Allah'ın boyasıyla boyamak mümkün değil. Siz eğer bir insanın hakiki imanla iman etmemiş olan bir insana, ibadetleri güzelleşmemiş bir insana, ahlakı güzelleşmemiş bir insana cihadı anlatacak olursanız, o insan mücahit değil, olsa olsa anarşist olur. Bizim medeniyetimizde insanlar birbirlerini öldürmüyorlardı. Bizim medeniyetimizde bu kadar boşanma olayları olmuyordu. Bizim medeniyetimizde kadın şehvet aracı olarak görülmüyordu. Bizim medeniyetimizde madde manadan üstün değildi. Bizim medeniyetimizde kadının annelik yapması, çocuğuna hocalık yapması, bir yerde mal üretmesinden daha üstün görülüyordu. Bizim medeniyetimizde ruh cesetten daha üstündü, maddeden daha üstündü.
Muhterem hocam, kıymetli misafirler, değerli halkımız. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak düzenlediğimiz Allah'ın boyasıyla boyanmak konulu konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Davetimizi duyarak Adana'dan, Gaziantep'ten, Ankara'dan ve Malatya'dan programımıza teşrif eden, bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerimize ve siz değerli halkımıza teşekkür ediyor ve bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim. Konferanslar zincirinin bu yılki yeni halkasıyla bizleri sizlerin karşısına çıkartan Rabbimize hamd ediyor. Sizlerle bir kez daha birlikte olmanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, programımızın akışını arz ederek programımıza başlamak istiyorum. Programımıza Rabbimizin yüce kelamı olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden Resul Doğaner Beyefendi'nin açılış ve selamlama konuşması yer alacak. Akabinde Abdullah kardeşimizden bir ezgi dinleyeceğiz. Ardından Furkan İlahi ve Marş ekibi küçüklerinden bir Naat-ı Şerif dinleyeceğiz. Ardından bir küçük kardeşimizden şiir dinletisi. Daha sonra akşam namazını burada birlikte kılacağız. Akşam namazından sonra programımızın ikinci kısmında Furkan İlahi ve Marş ekibi huzurlarınızda olacak. Ardından muhterem hocamız Alparslan Kuytul Hoca Efendi sizlerle olacak. Son olarak küçük bir kardeşimizin kapanış duasıyla programımız sona erecek. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programımızı başlatmak üzere Cumali Demirbağ kardeşimi huzurlarınıza davet ediyorum.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fein amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtedav. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا ونحن له مخلصون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله شَهَادًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
Cumali Demirbağ kardeşimize Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Açılış ve selamlama konuşması için Furkan Vakfı Elazığ Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Resul Doğaner Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim.
Muhterem hocam, kıymetli misafirler, gönüllü teşekkürlerimizin güzide temsilcileri. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak düzenlediğimiz konferanslar zincirine bugün Allah'ın boyasıyla boyanmak konulu etkinlikle konferansla devam ediyoruz. Ve bu vesileyle bizleri bir araya getiren Rabbimize hamd ediyor ve sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm, hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle değişik zamanlarda yeryüzüne kendi medeniyetini kursunlar diye insanlara peygamberler ve vahiy ile beraber kitap göndermiş, onlara doğru bir yol göstermiş, onları sapıklıktan hidayete erdirmiş ve böylelikle Allah Azze ve Celle'nin istediği bir renge boyanmayı, Allah'ın boyasıyla nasıl boyanması gerektiğini insanlara öğretmiş. Ve bu peygamberler halkasında son olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bundan yüzyıllarca önce yeryüzüne gelmiş ve Allah'ın göndermiş olduğu dini bozanları, Allah'ın boyasının rengini değiştirenleri, koyulaştıranları veyahut da açanları tekrardan düzeltmek için Allah'ın Resulü batıl şeyleri ayaklarının altına almış. Ve aradan uzun zaman geçmiş. Ve bu geçen zaman süresi içerisinde insanlık yine Allah'ın boyasını bozmaya başlamışlar. Ve bu bozma sonucunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretmiş olduğu medeniyetten farklı, farklı değişik şeyler ortaya çıkmış. Ve bugün İnsanlığın durumu ortadadır. Ve insanlık yeniden bir kurtarıcı beklemektedir. Çünkü insanlık batının ve batılın pençesi altında inim inim inlemekte ve kula kulluk, maddeye kulluk insanların bugün olağan hali olmuştur. İnsanlığın yegane kurtarıcısı olarak yine İslam mevcuttur. Ve bu İslam'ı hakim kılmanın yolu ise Allah'ın boyasıyla boyanmış, insanlardan, fertlerden, ailelerden, toplumlardan oluşmuş olan bir toplum gerekmektedir. Bu öyle bir toplum ki kıymetli kardeşlerim, Allah'ın dinini sadece camiye hapsetmiş bir topluluk değil, Allah'ın dinini sadece ibadetlere hapsetmiş bir topluluk değil. Bu öyle bir topluluk ki eğitiminden idaresine, şahsi meselelerinden devlet meselelerine, ticaretinden alışverişine, evlenmesinden boşanmasına varıncaya kadar her meselesinde Kur'an'ı ve sünneti kendine kıstas tutan bir medeniyet kurmak gerekmektedir. Kıymetli kardeşlerim, insanlığın kurtuluşu olacak olan İslam ancak Allah'ın boyasıyla boyanmış böyle bir topluluktan oluşacak insanların teşekkülüyle mümkün olacaktır. Sözlerimi bitirmeden önce vakfımız hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, vakfımızın temelleri 1980'li yıllardan beri Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin yürütmüş olduğu faaliyetlere ve çalışmalara dayanmaktadır. Ve bu faaliyetler, bu çalışmalar 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak filizlenmiş ve meyve vermiştir. Genel merkezi Adana'da olan vakfımızın yegane gayesi, Kur'an ve sünneti her meselesinde kendine kıstas tutmuş, meselelere Kur'an ve sünnet çerçevesinden bakmış, Kur'an'ı ve sünneti sahabe-i güzin hazretleri gibi anlayan ve ahlakı yüksek, ibadete aşık ve Allah'ın yeryüzündeki hakimiyeti için meşru yollardan mücadele eden ve toplumunun her meselesinde toplumuna öncülük edecek öncü bir nesil çıkarmaktır vakfımızın gayesi. Bu öncü neslin çıkması ise ancak Rabbani, ilmi ve şumullü bir projeyle mümkün olacaktır. Sözlerimi sonlandırırken bu programın hazırlanmasında emeği geçen bütün kardeşlerime ve bütün hanım bacılarıma teşekkür ediyor. Şimdiye kadar Allah'ın davasına hizmet etmiş olan bütün büyüklerimizi ve hocalarımızı rahmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Selamünaleyküm.
Allah'ın boyasına bak. Allah'tan daha güzel boyası olan kimdir? İşte biz ona ibadet ederiz. Bakara suresi 138. ayeti kerime mali. Resul Doğan Erbey Efendi'ye açılış ve selamlama konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim gayretlerini artırsın inşallah. Şimdi sırada Abdullah Kaya kardeşimizden Kerbela adlı ezgi ve ardından birlikte çıkacak olan Furkan İlahi ve Marş ekibi küçükler grubundan Furkan Erdoğan ve Vakkas Korkmaz ikilisinden Peygamberimize naat dinleyeceğiz. Kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Medine halkı ayakta, Hüseyin'im gitme. Karar, karardı lakin gidecekti. Abdullah İbni Mutin meşhur sahabi gelecek, Hüseyin'in boyuna sarılacak. Hüseyin'im, kurbanım olayım gitme diyecekti, kurbanım olayım. Kufe halkına güvenme, kurbanım olayım gitme Hüseyin'im. Osman gibi vururlar seni de. Osman'ı Musaf'ın başında öldürdüler. O nasipsiz insanlar. Gitme Hüseyin'im. İmam Hüseyin'i vurdular. Kolum kanadım kırdılar. Alkanlara boyadılar. Kerbela'da, Kerbela'da. Kerbela'yı hatırlayı. Peygamber torunlarının nasıl susuz şehit olduklarını hatırlayı. İmam Hüseyin şehit oldu. Gül bahçemde güller soldu. Topraklar kan ile doldu. ölçemiyorlardı. Bir damla su ne ki, bir damla su ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. İsyan etti Hüseyin. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler de isyanla su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz. İmam Hüseyin susamıştı. Biri yudum su aramıştı. Ama yüreği yanmıştı. Kerbela'da, Kerbela'da. Ama yüreği yanmıştı. Kerbela'da, Kerbela'da. Allah razı olsun.
Kardeşlerimizden Allah razı olsun. Dillerine sağlık. Allah daha güzel yorumlar nasip etsin inşallah. Şimdi sırada bir küçük kardeşimiz daha var. Küçük kardeşimizin ardından hemen akşam namazını burada beraber kılacağız. Şiir okuması için Beyza kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun.
Rahmetini umarak günahkar biri dille Allah Azze ve Celle Ya Resulallah alemde rahmet hayatın geçiyor kalbimizden kalbimizden seyrediyoruz seni işte bir yaşındasın beni sat olsun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizleri çok seviyorum. Bugün yaşayan gençler var. Ne zararlarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyorlar. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Allah biliyor ki sen de onları çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Âlâ gazasındasın. Senin için siyahinden bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve o mübarek ellerini dizine vurarak görüyor musunuz ne güzel demiştin. Ashabında bulunan biri sana seslenerek anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemiştik senden sevdiğini bile bile. İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine eski yamalı cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne evladımız olsaydı diyecekler. Sultanım ey Medine minberinde ümmeti. Ümmeti diye hüzne gel sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabını Allah den sevgili. Bize lütfü ilahi bahşedilen kapına diz çöktük. Beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen. Amenna. Duyduk. İtaat ettik. Ya Resulallah. Sen hala 40 yaşındasın. Ve hala ümmetinin başındasın.
Beyza kardeşimizden Allah razı olsun. Rabbim boğazına kuvvet versin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, şimdi sırada akşam namazı var.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalat, hayya alessalat. Hayya alel-felah, hayya alel-felah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah.
Allahu ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام على رسولنا الصلوات أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذو الجلال سبحان الله والكمال الحمد لله ذو القدرة برسنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين اللهم ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين يا معين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Merhaba ey Mekke'nin emini, merhaba ey cehaletin düşmanı, merhaba ey zalimlerin korkusu, merhaba ey mahzun ümmetin sığınağı, merhaba, ey çaresizlerin şifası. Merhaba, ey günahkarların şefaatçisi. Merhaba, ey Resul ve Nebilerin sultanı. Merhaba, ey İbrahim'in duası. Merhaba, ey İsa'nın müjdesi. Merhaba, ey Kur'an'ın tebliğcisi. Merhaba, ey iki cihanın efendisi. Merhaba, ey Hatice'nin, Ayşe'nin gülü, Fatıma'nın babası. Merhaba, ey Hasan ile Hüseyin'in dedesi. Merhaba, ey yetim çocukların babası. Merhaba, ey insanlığın çaresi. Merhaba, ey karanlıkların kandili. Merhaba, ey Allah'ın yeryüzüne son müdahalesi. Merhaba, kardeşliğin mimarı, alemlerin efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat. Evet, şimdi kendi beste ve yorumlarıyla Furkan İlahi ve Marş ekibi huzurlarınızda.
Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Ey iman edenler, ey iman edenler, iman edin, iman edin, iman edin. İman Rabbimizin boyasıdır, ümmeti kurtarma sevdasıdır. İslam yalnız ahlak ibadet değil, İslam müminlerin davasıdır.
İslam yalnız ahlak ibadet değil, İslam müminlerin davasıdır. İşte bu iman, işte bu iman, böyle buyurdu bizi yaratan. İşte bu iman, işte bu iman, böyle buyurdu bizi yaratan.
Ey iman edenler, iman edin, iman edin, iman edin.
Mümin bir köşeye çekilip kalmaz, zikiri cihattan asla ayırmaz. Ümmet paramparça zulüm görürken gerçek iman eden ilgisiz olmaz.
Ümmet paramparça zulüm görürken gerçek iman eden ilgisiz olmaz. İşte bu iman, işte bu iman, böyle buyurdu bizi yaratan. İşte bu iman, işte bu iman, böyle buyurdu bizi yaratan.
İman edin, iman edin.
Kalplere girerse Allah sevgisi, zorluklara göğüs gerer çekinmez. Vallahi omuzlar da olsa dahi, tüm dünyaya meydan okur çekinmez.
Vallahi omuzlar da olsa dahi, tüm dünyaya meydan okur çekinmez. İşte bu iman, işte bu iman, böyle buyurdu bizi yaratan. İşte bu iman, işte bu iman, böyle buyurdu bizi yaratan.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, bismillahirrahmanirrahim. Elâ lehul halku vel emr. Dikkat edin, yaratmak da hükmetmek de Allah'a aittir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e entum a'lemu emillah. Siz mi iyi bilirsiniz yoksa Allah mı?
Kainata hükmetmeyi, insanlığı yönetmeyi
siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı?
Nefisleri ıslah eden bir düzeni yaratmayı
siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı? Siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı?
Rabbi köye hapsedene, yeryüzü bizim diyene, insanlığa zulmedene, biz karşıyız, biz karşıyız.
Biz karşıyız, biz karşıyız, zalimlere biz karşıyız. Biz karşıyız, biz karşıyız, kafirlere biz karşıyız.
Mekanı, her zamanı kuşatıcı bir sistemi
siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı?
Hiç kimseyi kayırmadan adaletle hükmetmeyi
siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı? Siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı?
Kur'an'a can duşu diyen, kendisini ilah sayan, davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız.
Biz karşıyız, biz karşıyız, zalimlere biz karşıyız. Biz karşıyız, biz karşıyız, kafirlere biz karşıyız.
Madem yeryüzü Allah'ın, onun dediği olmalı.
Siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı?
Madem herkes 90 aciz, insan haddini bilmeli.
Siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı? Siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı?
Rabbi köye hapsedene, yeryüzü bizim diyene, insanlığa zulmedene biz karşıyız, biz karşıyız. Kur'an'a çağ dışı diyen, kendisini ilah sayan.
aşçıyız davamız.
Dikkat edin. Yaratmakta, emretmekte Allah'a mahsustur. Dikkat edin. Yaratmakta, emretmekte Allah'a mahsustur.
Biz karşıyız. Davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız.
Davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız. Davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Resulullah'ın rotasıyla yol alır isek sabırla, Rabbimizin boyasıyla boyanırsak kurtuluruz.
Rabbimizin boyasıyla boyanırsak kurtuluruz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Zafer bizi minaranlar, üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizi minaranlar.
Kur'an sünnetten sapmayan, geri adımlar atmayan, sahabeyi aratmayan, öncülerle kurtuluruz.
Sahabeyi aratmayan öncülerle kurtuluruz. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizi minaranlar. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizi minaranlar.
İzzet-i imandan cemaatle kuvvet bulup, müminleri kardeş bilip, sarılırsa kurtuluruz.
Müminleri kardeş bilip, sarılırsa kurtuluruz. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizim inananlar. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizim inananlar.
Birleşirsek yalnızlıktan, hassas olursak kulluktan, Allah'ın ipine toptan, sarılırsak kurtuluruz.
Allah'ın ipine toptan, sarılırsa kurtuluruz. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizim inananlar. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizim inananlar.
Zafer verdi yüce Rasul, yıkıldı bak Bizans Kisra. Edinirsek tevhidi yol, devrilecek Amerika.
Edinirsek tevhidi yol, devrilecek Amerika. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizim inananlar. Gevşemeyin, zafer bizim inananlar. Zafer bizim inananlar. Zafer bizim inananlar.
Bismillahirrahmanirrahim. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Siz üç sınıfa ayrıldığınız zaman amel defteri sağ elinden verilenler yok mu? Ne mutludur o sağ ashabı. Amel defteri sol elinden verilenler ne bedbahtır o sol ashabı. Allah yolunda yarışıp öne geçenler, onlar öne geçmiş öncülerdir. Onlar Allah'a yaklaştırılmış olanlardandır. Onlar nimetlerle donatılmış naim cennetlerindedir. Resulün muştusu öncü nesil, geliyor müminler haberdar olsun, geliyor müminler haberdar olsun. Allah'ın hükmünü yeniden hakim
kılacak dünyaya müjdeler olsun, kılacak dünyaya müjdeler olsun.
Hakta sebat eden taizden uzak bir nesil geliyor mübarek olsun, bir nesil geliyor mübarek olsun. Bu neslin eliyle beklenen şafak
doğacak dünyaya müjdeler olsun, doğacak dünyaya müjdeler olsun. Kur'an-ı sünneti çağına sunup muzaffer edecek hakkın nurunu, muzaffer edecek hakkın nurunu. İnsanlık onunla doğru yolunu bulacak dünyaya müjdeler olsun, bulacak dünyaya müjdeler olsun. Tevhid sancağını dünyaya dikip canlansın yeniden yüce adalet, canlansın yeniden yüce adalet. İnşallah İslami bir medeniyet kuracak dünyaya müjdeler olsun, kuracak dünyaya müjdeler olsun.
Ahlakı Rabbani, onu Rabbani, Rabbim nasip etsin bize Furkan'ı, Rabbim nasip etsin bize Furkan'ı. İnsanlık bekliyor umutla onu,
gelecek dünyaya müjdeler olsun, gelecek dünyaya müjdeler olsun.
Canını malını Rabbine satıp en öne geçirmiş yüce davayı, en öne geçirmiş yüce davayı. İnsanı saptıran bütün putları
kıracak dünyaya müjdeler olsun, kıracak dünyaya müjdeler olsun. Kur'an'ı sünneti çağına sunup sünneti
Furkan, İlahi ve Marş ekibine,
ilahi amaçlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim yeni besteler, yeni çalışmalar yapmayı nasip etsin inşallah. Kıymetli misafirler, Hoca Efendi'yi kürsüye davet etmeden önce sizlere kısaca kendisi hayatında bilgi vermek istiyorum. 1965 yılında dünyaya gelen Hoca Efendi, ailesinden ve çevresinden aldığı dini eğitimle İslam'ı seven bir genç olarak yetişti. Toplumun içinde bulunduğu durum ve Hoca Efendi'nin sorumluluk duygusu onu çeşitli İslami ilimleri öğrenmeye ve İslam'ı tebliğ etmeye yöneltti. Yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesinden mezun olduktan sonra Mısır'ın El-Eser Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesinde tamamladı. Temeli 1980 yılına dayanan bu hareket, Allah'ın yardımı, Hoca Efendi ve gayretli birkaç insanın fedakar çalışmaları ile 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak filizlenmiştir. Hoca Efendi'nin en büyük amacı, Rabbani metotla İslami hizmetler yapan tüm meselelere sahabe nesli gibi Kur'an ve sünnet penceresinden bakan iman, ibadet, ahlak, cihat gibi Kur'an'da bulunan tüm vitaminleri alınması gerektiği kadar alabilen öncü bir neslin ortaya çıkmasıdır. İslam ümmetinin kurtuluşunun alim ve aydın vasıflı insanların yetiştirilmesinden geçtiğine inanan Hoca Efendi, bu amaçla yıllardır talebeleriyle derslerine devam etmektedir. Şimdi konferansları için kendilerini kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam, buyurun efendim.
İslam aleminde Allah'ın boyasıyla boyanmış bir nesil bıraktılar mı? Allah'ın boyasıyla boyamadılar. Başka boyalar ortaya attılar. Ve sonunda ortaya çıkan ürün işte şu anda görülmektedir. Kardeş kardeşi öldürüyor. Okullarda, mekteplerde talebeler birbirini öldürüyor. Hırsızlık, zina gibi, içki, kumar gibi her türlü ahlaksızlık almış başını gidiyor. Bu onların boyası işte. Siz bir Müslümanla karşılaştığınız zaman ona selam vermediğinizde kafir olmuyorsunuz. Gene Müslüman kalıyorsunuz. Ama şunu bilesiniz ki bunları yapmadığınız zaman Allah'ın boyasından uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Hatırlayın Peygamberimizin zamanını. Ondan sonraki 1000 seneyi hatırlayın. 7. asırdan itibaren 17. asıra kadar hatırlayın. Bu ümmet Allah'ın boyasıyla boyanmıştı o asırlarda. O asırlarda mı daha fazla mutluyduk? Şimdi mi daha fazla mutluyuz? Hiçbir peygamber önce makama geçeyim de ondan sonra insanları değiştireyim demedi. Böyle bir yöntemle insan değiştirmek mümkün değil. Böyle bir yöntemle insanları Allah'ın boyasıyla boyamak mümkün değil. Peygamberler aşağıdan yukarıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru insanları eğittiler. O şekilde peygamberler bir gün zafere eriştikleri zaman yukarıya çıktılar. Daha sonraki zamanlarda öyle olmadı. Önce tepeye çıkacak Müslüman, ondan sonra aşağıyı değiştirecek, böyle istediler.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle sürekli olarak yeryüzünde kendisinin istemiş olduğu bir insan tipini meydana getirmek için istediği gibi bir insan, istediği gibi bir aile, İstediği gibi bir toplum, istediği gibi bir devlet, istediği gibi bir ümmet meydana getirebilmek için sürekli olarak peygamberler gönderdi. Bütün peygamberler insanları Allah Azze ve Celle'nin kendi boyasıyla boyaması için gönderildiler. Her peygamber bozulmuş olan boyayı tekrar düzeltmek üzere gönderildi. Her peygamber geldiğinde insanlar o peygamberin Allah'ın boyasıyla boyamasını kabullenmek istemediler. Bir kısmı bir takım menfaatlerine aykırı gördüğü için, bir kısmı anlamadığı için Allah'ın boyasını reddettiler. Kendileri boyamak istediler. İstedikleri gibi yeryüzünde insanları kendi istedikleri şekilde boyamak, onları o şekilde çevirmek istediler. Nasıl ki bir çoban koyunlarından bazılarını iğdiş eder, çünkü çobanın hedefinde daha etli bir koyun vardır. Daha etli olması için koyunu iğdiş etmesi icap eder. Kısa zamanda etlenmesi için, ama bu koyun için faydalı mıdır değil midir onu düşünmez. Koyunun fıtratını bozmuş olur, koyunun yaratılışına müdahale etmiş olur. Fakat o bunu düşünmez, çünkü onun bütün düşündüğü daha etli bir koyundur. Aynen öyle insanlar, Allah'ın boyasını beğenmeyen, kendi boyasıyla boyamak isteyen insanlar, insanoğluna yararlı mıdır değil midir düşünmediler. Kendilerinin ortaya atmış olduğu boyalar insana zarar mı getirecek, yarar mı getirecek onların umurunda bile değildi. Onların bütün düşündüğü, onlara daha itaatkar olacak olan, onların menfaatlerini koruyacak olan insan tipleriydi. Onlara teslim olacak olan mıymıntı ve itaatkar insan tipleri. Onların hedefinde böyle insanlar vardı. O yüzden insanları o şekilde eğittiler. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bir fıtrat vardı. Herkesi ona göre yaratıyordu Allah. Herkesin hard diskinde bir program yüklenmişti. O programa göre insanlara yön verilmeliydi. Ona uygun bir şekilde eğitilmeliydiler. Madem ki insanın bir fıtratı var, Madem ki insanın bir tabiatı var, o halde o tabiata uygun bir şekilde eğitim verilmeliydi. Ama insanlar tabiatı, insanın tabiatını hesaba katmak istemiyorlar. İnsanın tabiatı, insanın fıtratı ne istiyor onların umurunda bile değil. İnsanlar ızdırap mı çekiyorlar onların umurunda değil. Milyonlarca insan aç susuz mu onların umurunda değil. Milyonlarca insan kanı mı akıtılıyor onların umurunda değil. Onlar kendilerinin istediği insan tipini meydana getirmeye çalışıyorlar. Eğer fıtrat varsa, Allah'ın yaratışı, belli bir sisteme göre yaratışı varsa, o halde eğitimlerin de ona göre olması icap ederdi. Fıtrata uygun olmayan eğitimler, insanı insan yapmayacak, insanı kamilleştirmeyecektir. Öyle eğitimler ile insanlar eğitildiler ki, fıtrata tamamen zıt olan eğitim modelleriyle eğitildiler. İşte onun içindir ki bugün yeryüzünde habire milli eğitim şuraları yapılıyor. Milli eğitim sürekli olarak tazelenmeye çalışılıyor. Sürekli olarak yeni sistemler geliştirilmeye ve talebeler daha iyi eğitmeye çalışıyorlarsa da hiçbir şey değişmiyor. Hatta daha da kötüye gidiyor ve artık kötü hadiseler ilkokula kadar iniyor. Bunun sebebi verilen eğitim modellerinin insanın fıtratına uygun olmamasıdır. Allah'ın boyasını kaldırıp başka boyalar koyuyorlar. Bütün dünyada Allah'ın boyasını kaldıranların, başka boyalar icat edenlerin bir takım hedefleri var. Kenya kurucu devlet başkanı Kenyatta adında o zatın dediği gibi, Batılılar bizim topraklarımıza geldiklerinde, bizim ellerimizde topraklarımız vardı, onların ellerinde İncil vardı. Batılılar geldiler ve bize dua etmeyi öğrettiler. Hristiyanlığı öğrettiler bize, gözlerimizi kapatıp dua etmeyi öğrettiler. Bir gün gözlerimizi açtığımız zaman bir de baktık ki topraklarımız gitmiş, bizim ellerimize İncil'i vermişler ve topraklarımızı elimizden almışlar. Allah'ın boyasına müdahale edenler, Allah'ın boyasını istemeyenler neden Allah'ın boyasına düşmandırlar? Bir takım menfaatlerini gerçekleştirebilmeleri için Allah'ın boyasını değiştirmeleri icap ediyordu. Tarih boyunca olan hadise bu. Sürekli olarak peygamberler insanları yeniden boyamaya çalıştılar. İnsanlarsa o boyayı tekrar bozdular. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'dan evvel insanın boyası bozulduğu için Hazreti Musa'yı göndermişti. Musa Aleyhisselam geldi ve insanlar yeniden Allah'ın boyasıyla boyadı. Allah nasıl bir insan istiyor? Allah Azze ve Celle nasıl bir medeniyet istiyor? O şekilde boyadı. Fakat Hazreti Musa'dan hemen sonra tekrar bozdular. Musa Aleyhisselam'dan sonra çok kısa bir süre sonra tekrar bozdular. Hatta Musa Aleyhisselam hayattayken bile zaten bozma alametleri başlamıştı. Musa Aleyhisselam hayattayken bile, Musa Aleyhisselam Rabbi ile buluşmak üzere dağa çıktığında, Tur-i Sina'ya çıktığında, Allah Azze ve Celle kendisini Tur-i Sina'ya davet ettiğinde, وَاِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلًا Biz Musa ile 40 gece sözleşmiştik. 40 geceliğine dağa çağırdık Musa'yı. 30 gün ibadet edecek, oruç tutacak, son 10 gününde de kendisine Tevrat verilecekti. Musa Aleyhisselam daha dağdayken ümmeti bozulmaya başladı. Boya tekrar bozulmaya başlandı. Halbuki Musa Aleyhisselam'ın talebesiydiler bunlar. Bunlar yıllarca Musa'nın talebeliğini yaptılar. Bunlar yıllarca bir sürü mucizeler gördüler. Ejderha mucizesi gibi, asa mucizesi yani. Tufan gibi, çekirge gibi, kurbağa gibi, kan gibi. Mucizeler gördüler. Yedi beyda gibi elini koynuna sokuyordu Musa Aleyhisselam. Çıkardığı zaman nur oluyordu eli. Bembeyaz kesiliyordu eli. Bunu gördüler. Denizin yarıldığını gördüler. Denizden geçtiler. Fakat bütün bunlardan sonra, çok kısa bir süre sonra tekrar müşrik olmaya başladılar. Hazreti Musa Aleyhisselam dağda iken tekrar bozuldu o boya. Dediler ki bizim ilahımız yok, böyle olmaz ki. İlahımız yok. Hazreti Musa gitti ve gelmiyor. biz ilahsız kaldık dediler. Tekrar boya bozulmaya başlamıştı. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'a, Hazreti Musa Tur-i Sina'ya çıktığında, ey Musa, seni acele ettiren nedir? Biraz daha bekleyip sonra gelebilirdin dediğinde, Hazreti Musa Aleyhisselam, ya Rabbi onlar benim eserim üzere, benim izim üzere devam ediyorlar nasıl olsa. Ben bir an evvel seni görmeye geldim. Bir an evvel seninle konuşmaya geldim. O iştahla geldim ya ey Rabbim diyordu. O öyle zannediyordu. Musa Aleyhisselam ümmetinin bozulmadığını, bozulmayacağını zannediyordu. Kendisinin izinden gittiklerini zannediyordu. Halbuki öyle değildi vaziyet. Bozulmuşlardı. Tekrar putperest olmuşlardı. Ve Musa Aleyhisselam dönüp geldiği zaman onların yeniden putperest olduğunu gördü. Daha henüz kendisi hayattayken, henüz daha onların içerisindeyken, çok kısa bir süre içerisinde bozuluverdiler. İnsan sürekli olarak bozulmaya meyilli bir varlık yani. Çok kısa bir sürede bozuluyorlardı. Denizden geçtiler, Firavun'dan kurtuldular. Allah Azze ve Celle onları Firavun'dan kurtardı. Denizden hep beraber geçtiler. Denizin içerisinde 12 yol Allah Azze ve Celle tayin etti. Her bir aşiret için bir yol tayin etti. Hatta yer çamur olmasın diye bir rüzgar çıkardı Allah. Ve o rüzgarın tesiriyle yer kupkuru oldu. Çamura basmasınlar diye. Bütün bu mucizeleri görenler, denizin dağ gibi iki tarafa ayrıldığını görenler, buna rağmen yine de az ileride putperest bir millet gördükleri zaman, Musa Aleyhisselam'a dediler ki, bizim de bunlar gibi bir putumuz olmalı. Bunların bir ilahı var, putları var, bizim putumuz yok, böyle olmaz ki dediler. Musa Aleyhisselam dedi ki, ne kadar cahilsiniz. Bu kadar mucize gördünüz. Allah sizi Firavun'dan kurtardı. Hala put istiyorsunuz. İnsan Allah'ın boyasını bozmaya çok meraklı bir varlık. O kadar mucize görmelerine rağmen ve Musa'nın talebeliğini yapmalarına rağmen, bir kısmı takva sahibi olmak niyetiyle Allah'ın boyasını bozdular. Ruhbanlaştılar mesela. Akılları sıra ruhban olduklarında onlar daha takva sahibi olacaklardı. Daha takva sahibi olabilmek için Allah'ın boyasını koyulaştırdılar. Evlenmeyeceksin dediler takva sahibi olmak istiyorsan. Doğru düzgün yemek yemeyeceksin, uyumayacaksın dediler. Yıkanmayacaksın dediler. Onlar akıllarınca bu şekilde daha takva sahibi olacaklardı. Halbuki Allah'ın boyasına müdahale etmiş oluyorlardı bu şekilde. Bir kısmı ruhbanlık yapmak suretiyle Allah'ın boyasını bozdu. Bir kısmı o boyayı koyulaştırarak boyayı bozdu. Bir kısmı da boyanın tonunu açmak suretiyle. Bugün mesela yeryüzünden Allah'ın boyasıyla boyanmaya çalışan bir nesil yeniden meydana gelmeye başlayınca öyle oyunlarla karşı karşıya kalıyoruz ki mesela ılımlı İslam diyorlar. Allah'ın boyasının tonunu açmaya çalışıyorlar. Öyle bir İslam ortaya koyuyorlar ki o İslam onların istediği İslam. Onların istediği kadar renginin tonu onların istediği gibi. Onların istemediğinin içinde bulunmadığı bir İslam. Amerika'nın istediği kadar bir İslam. Ilımlı İslam. Amerika medeniyetine karşı gelmeyen bir İslam. Yeni bir medeniyet kurma arzusu içerisinde olmayan bir İslam. Öyle bir İslam ki o İslam onların emperyalizmine karşı gelmeyen bir İslam. Öyle bir İslam ki kılık kıyafetiyle kısmen de olsa onlara benzemeye çalışan bir İslam. İşte o İslam'ın, o ılımlı İslam projelerinin sonucudur ki bugün İslam aleminde mesela Türkiye'de kadınlarımızın kılık kıyafetinde değişmeler görüyoruz. Ilımlı İslam adına rengin tonunu açtıklarını görüyoruz. Akıllarınca bu şekilde modern Müslüman olacaklar. Halbuki bunu yapmakla aslında Allah'ın rengini açtıklarının farkında değiller. Hep bu şekilde başladı kıymetli kardeşlerim. Hep bu şekilde herkes dine bir şeyler ilave edince başladı. O bozulmalar, o büyük bozulma küçük bozulmalarla başlandı. Önce bir takım şeyler yapmakta bir beis görmedi Müslümanlar. Şunu yapsak ne olur ki diye düşündüler. Önemsemediler. Mesela bir kadın kendisini elini mi uzattı bir Müslümana?
Onunla tokalaşmaktan çekinmediler. Neyse bir şey olmaz dediler. Mesela nikah mevzuunda, diyelim ki düğün konusunda, bir defalık harama girmekten bir şey olmaz dediler. Düğünlerinde Allah'a isyan olan bir takım şeyler yaptılar. Bununla bir şey olmaz dediler. Bir defalık ne olur ki dediler. Halbuki bu şekilde öyle bir din meydana gelmeye başladı ki, o din istediğiniz zaman değiştirebileceğiniz bir din oldu artık. Artık siz istediğiniz şekilde o dinin tonunu, rengini ayarlayabiliyorsunuz demek oldu. Demek caiz denildi. Demek ki ben istersem şöyle değiştirebilirim. Ve insanlar zaman içerisinde nasıl yaşıyorlarsa öyle inanmaya başladılar. İnandıkları gibi yaşamayanlar, bir takım şeyleri değiştirme hakkını kendinde bulanlar, onlar bir müddet sonra nasıl yaşıyorlarsa öyle inanmaya başladılar. Bir takım haramları küçük gördüler. Halbuki ister haram isterse dine sokulmuş olan bir takım hurafeler, mesela bid'atler, bunlar Allah'ın rengine müdahaledir. Allah'ın dinine müdahale bir defa başladığı zaman gerisi gelecektir. Bunun küçüğü büyüğü olmaz. Bir defa müdahale başladığı zaman gerisi gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki adam peygamberimize geliyordu. Biri dedi ki, ya Resulallah, benim oğlum bunun yanında çalışıyordu. Bunun hanımıyla haşa huzurdan zina etmiş. Ben de çocuğumun affedilmesi için birçok develer, koyunlar, keçiler Allah yolunda bağışladım. Fakat alimlere danıştım, onlar bu suçun cezası bu değildir dediler. Ben de sana geldim, sen hüküm ver ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki, senin verdiğin koyunlar, keçiler sana geri verilecek. Senin oğlunun cezası 100 değnek ve 1 yılda sürgündür. Ve bir adama emretti Allah Resulü, git dedi bu adamın karısına sor. Eğer yaptığı günaha itiraf edecek olursa recmet. Efendimizin burada üzerinde özellikle durmak istediği nokta şudur. Dine sokulacak olan herhangi bir hükme müsaade etmek istemiyor. Koyunlar ve keçiler sana geri verilecek demesinin sebebi bu. Hiçbir şekilde dine müdahale edilmesine müsaade etmiyor. Dinde böyle bir hüküm yok. Dinde zina etmiş olan bir bekarın hükmü 100 değnek ve 1 yıl sürgün ise siz bunu değiştirip de koyunla keçiyle meseleyi halledemezsiniz yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerinde durmak istemişti. Demek istiyordu ki dine bir şey ilave etmeyin. Kendi kafanızdan dini bozmaya kalkışmayın. Siz kendiliğinizden bir şeyler ilave etmek suretiyle daha takva sahibi olduğunuzu zannedebilirsiniz. Halbuki bu takva değildir, Allah'ın boyasını bozmaktır. Sıbgatallah ve men ahsanu minallahi sıbga ve nahnu lehu abidun. Allah'ın boyası. Kimdir Allah'ın boyasından daha güzel boyayacak olan? Kimin boyası Allah'ın boyasından daha güzeldir? Ve biz sadece ona kulluk edenleriz. Böyle söyle ey Resulüm. Öyle söyle, biz yalnız Allah'a kulluk ediyoruz de. Allah'ın boyasını kaldırıp da başka boyalar koymak isteyenler, kendilerini ilah makamına koyanlar, Allah'ı göklere hapsedip de yeryüzü bizimdir demeye getirenler, gökte Allah'ın dediği oluyorsa yerde de benim dediğim olur diyenler, Köroğlu'nun dediği gibi, eğer ferman padişahımınsa dağlar da bizimdir demişti hani Köroğlu. Aynen ona benzer şekilde gökler Allah'ınsa yeryüzü de bizimdir demeye getirenler, onlar insanları kendi istedikleri boyayla boyamaya çalışanlar. Allah Azze ve Celle her seferinde müdahale etti buna. Allah'ın emretmiş olduğu bütün farzlar Allah'ın boyamasıdır. Allah'ın her bir emri Allah'ın istediği boyadır. Allah'ın her bir haramı Allah'ın istemediği boyadır. Allah farzlarıyla insanları boyar. Haramlarıyla da insanların üzerinde görmek istemediği o renklerden insanı muhafaza eder. Haramlar Allah'ın istemediği boyalardır. Farzlar ise Allah'ın istediği boya. O işin bir yönü, elbette ki bir insanda en önemlisi ruh olabilir. Ruhsuz insan bir cesettir. Ruh Allah'tan olmalı. Dinin ruhu Allah'tan olacak. Tevhid anlayışı, Allah'tan başka bir otorite kabul etmeme anlayışı. Dinin ruhu bu. Fakat diğer taraftan o dinin cesede de ihtiyacı var. İşte farzlar onun cesedi. İbadetler onun cesedi. Diğer taraftan onun boyaya da ihtiyacı var. Boyayı da gönderen Allah olacak yani. Allah Azze ve Celle o noktaya işaret etmek istiyor bize. Siz sadece dinin inanç esaslarının Allah'tan geldiğini zannedebilirsiniz. Tevhid anlayışı Allah'tan veya ruh yani Allah'tan, beden Allah'tan, yani ibadetler, farzlar veya haramlar Allah'tan. Ama boyaya gelince boya bizim olabilir diye düşünebilirsiniz. Halbuki Allah Azze ve Celle demek istiyordu ki boyası da benden olacak. Sadece ruhu değil, inanç esasları değil, iman değil sadece, farzlar veya haramlar değil sadece. Aynı zamanda onun boyası da benden olacak. Boyası da benden olacak. Ruhuna önem verenler, ruhu Allah'tan alalım, Kur'an'dan ve sünnetten alalım diyenler, sonra cesedi biz kendimiz oluşturalım, boyayı da kendimiz oluşturalım diyenler, Allah Azze ve Celle onlara demek istiyordu ki sıbgat Allah, Allah'ın boyası. Ve men ahsam min Allahi sıbga. Kimdir Allah'ın boyasından daha güzel boyaya sahip olan? Allah'ın boyasından daha güzel boyaya sahip idiler de neden toplumu bu hale getirdiler? Bugün yeryüzünde, hatta İslam aleminde Allah'ın boyasıyla boyanmış bir nesil bıraktılar mı? Allah'ın boyasıyla boyamadılar. Başka boyalar ortaya attılar. Ve sonunda ortaya çıkan ürün işte şu anda görünmektedir. Kardeş kardeşi öldürüyor. Okullarda, mekteplerde talebeler birbirini öldürüyor. Hırsızlık, zina gibi, içki, kumar gibi her türlü ahlaksızlık almış başını gidiyor. Bu onların boyası işte. Allah'ın boyasına gelince Allah Azze ve Celle bizi asırlarca kendi boyasıyla boyamıştı. Hatırlayın Peygamberimizin zamanını. Ondan sonraki 1000 seneyi hatırlayın. 7. asırdan itibaren 17. asıra kadar hatırlayın. Bu ümmet Allah'ın boyasıyla boyanmıştı o asırlarda. O asırlarda mı daha fazla mutluyduk? Şimdi mi daha fazla mutluyuz? O zaman mı madden daha ileriydik? Bugün mü madden daha ileriyiz? O zaman mı aziz millettik? Bugün mü aziz milletiz? O gün mü mahkumduk? Bugün mü mahkumuz? Allah'ın boyasıyla boyandığımız asırlarda bizim yükseldiğimiz nokta belli. Şimdi ise geldiğimiz nokta bellidir. İşte bu insanların boyası, öbürü de geçmişteki de Allah'ın boyasıydı. Bizim medeniyetimizde insanlar birbirlerini öldürmüyorlardı. Bizim medeniyetimizde bu kadar boşanma olayları olmuyordu. Bizim medeniyetimizde kadın şehvet aracı olarak görülmüyordu. Bizim medeniyetimizde madde manadan üstün değildi. Bizim medeniyetimizde kadının annelik yapması, çocuğuna hocalık yapması, bir yerde mal üretmesinden daha üstün görülüyordu. Bizim medeniyetimizde ruh cesetten daha üstündü, maddeden daha üstündü. Şimdiki medeniyete baktığınız zaman bütün bunların tam tersine olduğunu görürsünüz. Allah'ın boyası fıtratullah yani. Allah'ın fıtratı. Allah Azze ve Celle herkesi bir fıtrata göre yaratıyor. Ve yaratan yarattığını bilmez mi hiç? Göndermiş olduğu dinini yarattığı şekline göre gönderiyor. Nasıl yarattığını kendisi bildiği için ona göre bir din gönderiyor. Ama insanı tanımayanlar, insanı boyamaya kalkanlar, insanı tanımadıkları halde insana müdahale edenler, insanları bozdular. İnsanı tanımadıklarını dünya çapında bilim adamları da itiraf ediyorlar. Hatırlarsanız önceki konferanslarda da söylediğimi zannediyorum. Dünya çapında bir bilim adamı olan Alex Curran mesela diyor ki, dünya çapında bir bilim adamıdır, tıp bilim adamı ve Nobel ödülü almış olan, insan denen meşhur kitabıyla Nobel ödülü almış olan bir bilim adamı. İnsanı tanımadığını itiraf ediyor. Sosyalizm diyor yakında çökecektir ve çöktü gerçekten de. Bunu yazdığı yıllar 1930'lar, 50 sene sonra dediği gerçekleşti. Çünkü dedi sosyalizm insanı tanımamaktadır. Tanımadığı için de insana uygun değildir. Ama işin acı tarafı şudur ki biz de insanı tanımıyoruz dedi. Biz de insanı tanımıyoruz. Batı bloku olarak biz de insanı tanımıyoruz ve dolayısıyla insana uygun bir medeniyet kuramadık, insana huzur veremedik. Ve hatta bazı filozofların dediği gibi medeniyet her zaman öldürür ve her zaman huzursuzluk getirir diyesim geliyor manasında birçok şeyler söyler ve Batı medeniyetini tenkit eder. Batı medeniyetinin ve Batı bilim adamlarının insanı tanımadığını açık bir yüreklilikle itiraf eder. Ve bize insanı tanıyan filozoflar lazım der. Ama bu insan bile sonuçta Allah'a bu işi bırakmaz. Allah Azze ve Celle nasıl bir insan tipi meydana getiriyor? Bunu Allah'a sormaz ve bu işin çözümünü filozoflardan bekler. Halbuki Allah Azze ve Celle bu işin çözümünü göstermemiş mi ki? Ruhu, cesedi ve boyayı Allah göndermemiş mi ki? Sen filozoflardan medet bekliyorsun. İnsanı tanıyacak zekaya sahip olan Aristolardan medet bekliyorsun. Bize mürekkep Aristolar lazım diyor. Yani birçok Aristo lazım, insanı tanıyacak olan Aristolara ihtiyacımız var diyor. Büyük zekalara ihtiyacımız var diyor. Halbuki Aristolardan evvel Aristoları yaratan Allah'tan neden medet beklemiyorsun? Aristoları yaratan Allah Azze ve Celle'nin istediği insan tipi nedir? Nasıl bir medeniyet istiyor? Nasıl bir insan istiyor Allah? Neden ona bakmıyorsun? Çünkü o İslam'ı bilmiyordu. Çünkü o dinin bu meseleye temas ettiğini bilmiyordu. Çünkü o Hristiyan bir toplumun içerisindeydi. Hristiyanlık kilisedeydi sadece. Toplumla alakası olmayan bir dindi Hristiyanlık. Bir Hristiyan kilisede Hristiyan olur. İsevi olur. Ama kilise dışında İsevi değildir. Ve İncil'lerin insanla ilgili verdiği bir malumat yoktur. Ve yeryüzünde bir medeniyet kurabilecek bir takım değerlere, prensiplere de sahip değildir. Ondan dolayıdır ki o Aristolardan medet bekliyordu. Allah'ın fıtratı. Madem ki Allah Azze ve Celle bir fıtrata göre yaratmış insanı, o halde Allah'ın göndermiş olduğu din o fıtrata uygun olarak gönderilmiştir. Diğer taraftan Sıbgatullah'ın bir diğer manası Allah'ın dini demek, sünnetullah demek. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu din ile insanları boyar. Göndermiş olduğu din ile, dinin kanunlarıyla, ahkamıyla, ahlakıyla insanları boyar. İbadetler bir şekilden insanı boyar. Namaz bir yönden insanı boyar. Zekat bir başka yönden, hac başka bir yönden, her bir ibadet insanı başka bir açıdan boyar. Namaz insanın bir tarafını boyarken zekat başka bir yönünü boyar. Allah dini ile, göndermiş olduğu dini ile ferdi değiştirir. Aileyi değiştirir, cemiyeti değiştirir, devletleri değiştirir, ümmeti değiştirir ve ferdi değiştirirken bir taraftan ferdin kalbini değiştirir. Kalp değişmedikten sonra, nefisler tezkiye edilmedikten sonra bir yere varmak mümkün değildir. Onun için Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu diniyle evvela insanların kalplerini değiştirdi. Ondan sonra onların bedenlerini değiştirdi. Her şeyinizi ben tayin edeceğim diyor Allah Azze ve Celle. Boyanıza varıncaya kadar ben tayin edeceğim. Boyanın manası nedir? Bir şeyi boyadığınız zaman mesela alttaki şey artık görünmez. Demek ki Allah'ın boyası da boyanmış olan insanlar artık onların başka bir şeylerinin görünmesi mümkün olmamalıdır. Allah'ın boyası da boyanmış olduğu halde hala başka boyalar görünüyorsa üzerinden o Allah'ın boyasıyla boyanmamış demektir. Boya alttakini kaybeder. Alttaki kaybolmadıysa Müslümanım dediği halde, iman ettim dediği halde hala batıla benziyorsa, hala Allah'ın istemediği insan halleri gösteriyorsa, hala üzerinde başka boyalar varsa Allah'ın boyasıyla boyanmamış demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ömer'in elinde Tevrat'tan bazı sayfeler gördü. Hazreti Ömer Tevrat okuyordu o sırada. Dedi ki ya Ömer ne yapıyorsun, elindekiler nedir? Dedi ki Ömer ya Resulallah Tevrat'tan bir takım sayfeler buldum da onları okuyorum bilgi sahibi olmak için. Efendimiz buyurdu ki at elindekiler ya Ömer
Vallahi bu sahte Tevrat değil, bozulmuş Tevrat değil. Musa'nın kendisi bile olsaydı bugün, o da bana tabi olmakla mükellefti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmaya çalışıyordu bu şekilde? Ümmetini başka boyalardan korumaya çalışıyordu. Başka boyalar bulaşmasın ümmetine. O yalan dolan kitaplardan bir şeyler bulaşmasın ümmetine. O takdirde sağlam bir nesil ortaya çıkmayacaktı. Allah Resulü bunu biliyordu. Bir gün bir mezarın başında Efendimiz ayakta dururken bir Yahudi alimi gelmiş ve Allah Resulüne diyordu ki, ya Muhammed, işte biz de böyle yaparız. İşte biz de böyle ölülerimiz toprağa verilirken ayakta bekleriz. Allah Resulü hemen oturdu ve etrafındaki Müslümanlara oturun dedi. Onlara benzemeyin, onlara muhalefet edin dedi. Boyanız onların boyasına benzemesin. Hiçbir alanda, hiçbir şekilde onlara benzemeyeceksiniz buyurdu. Batıla teşebbühü, benzemeyi yasaklıyordu Allah Resulü. Onların kültürlerinden etkilenmeyeceksiniz. Sizi başka boyalarla boyamak isteyecekler. Çünkü bir takım maksatlarına ulaşabilmek için bunu yapmak zorundalar. Sizi mesela eğer kendi kılık kıyafetleriyle boyamayacak, değiştirmeyecek olurlarsa, kendi kılık kıyafetlerini öğretmeyecek olurlarsa, kendi meşrubatlarına sizi alıştırmayacak olurlarsa, kendilerinin üretmiş olduğu cihazlara veya hayat tarzına sizi alıştırmayacak olurlarsa, siz onların giyindiği gibi giyinmezseniz, siz onların içtiği meşrubatları içmezseniz, siz onların kullandığı kozmetik ürünlerini kullanmazsanız, sizin kadınlarınız onların makyaj malzemelerini kullanmazsa, o takdirde onlar nasıl para kazanacaklar? Onlar menfaatlerinin gereği olarak sizi başka bir boyayla boyamak zorundadırlar. Allah'ın boyasının dışında diğer boyalarla boyamak isteyenlerin ya yeryüzünde ilah olmak gibi bir takım niyetleri var, ya da böyle maddi bir takım menfaat hesapları var. Benim dediğim olacak diyenler mutlaka bir şeyin peşindedirler. Ve Müslümanlar tarih boyunca peygamberlerle birlikte o boyalarla mücadele ettiler. O boyaları reddettiler. La ilahe illallah bütün boyaları reddetmek demekti. La ilahe illallah diyenler Allah'ın boyası dışında bütün boyaları reddedeceklerdi. Bunun sözünü veriyorlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah tanımayacağım diyorlardı. Allah'ın dediği gibi bir insan olacağım. Allah'ın boyasıyla boyanacağım. Başka boyaları reddediyorum demekti bunun manası. Tevhid anlayışı buydu. Küfre gelince, şirke gelince o da Allah'ın boyasının üzerini örtmek demek. Tevhid anlayışının üzerini örtmek demek. Bütün müşrikler hakikatten Allah'ın boyasını üzerini örtmüş olan kimselerdir. Münafıklara gelince onlar da Allah'ın boyasıyla başka boyaları birbirine karıştıran gafiller. Allah'ın boyasıyla başka boyaları birbirine karıştırıp her renge giren bu kalamun tipler. Allah Azze ve Celle onlardan nefret etmektedir. Ve cehennemin en aşağısına münafıkları yerleştireceğini Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Nemrut'tan bile, Ebu Cehil'den bile, Firavun'dan bile aşağıda olacaklar. Çünkü onlar renkten renge giren karaktersizlerdir. Nifak veya münafık olmak işte budur. Renkleri karıştırmaktır. Onun için kıymetli kardeşlerim, şöyle bir bakalım kendimize. Hem inançlarımıza, hem ahlaki değerlerimize. Acaba biz her yönüyle Allah'ın boyasıyla mı boyanmışız? Yoksa başka boyalarla boyalarımız karışmış mı? Boya alttaki boyayı kaybeder. Ve boya görünür. Görünmelisin. Senin üzerinde Allah'ın boyası görünmeli. Camiler Allah'ın boyasıyla boyamaktır memleketi. Kadınların başlarını örtmesi İslam toplumu olduğunu gösterir. Kadınların o şekilde örtünmesi toplumu Allah'ın boyasıyla boyamak demektir. Sizin önemsemediğiniz bir takım şeyler var ki onlar toplumu değiştirir. Toplumda başka bir havanın esmesini sağlar. Belki siz sabah kalktığınız zaman namaz kılmadığınızda dinden çıkmıyorsunuz. Siz yemeğe başlarken
besmele çekmediğiniz zaman kafir olmuyorsunuz. Siz bir Müslümanla karşılaştığınız zaman ona selam vermediğinizde kafir olmuyorsunuz. Gene Müslüman kalıyorsunuz. Ama şunu bilesiniz ki bunları yapmadığınız zaman Allah'ın boyasından uzaklaşmaya başlıyorsunuz. İlla da kafir olmak gerekmiyor. Hatta günah işlemiş olmak da gerekmiyor. Selam vermediğiniz zaman biriniz diğerine günah işlemiş olmuyor belki. Besmele çekmediği zaman belki bir büyük günah işlemiş olmuyor ama Allah'ın boyasında değişmeler başlıyor. Ve insanımızın şekli, insanımızın inançları gibi önemli. Her ne kadar inanç kadar önemli olmasa da boya da önemli. Ruh kadar, ceset kadar önemli olmasa da boya da önemli. Bir kumaşı boyadığınız zaman o boya kumaşın içine kadar işler. Hem önünü hem arkasını boyar. İşte Allah Azze ve Celle'nin boyasıyla boyanmak isteyenler hem önlerini hem arkalarını boyamalılar. Ta içlerine kadar işlemeli. O boyayı ta içlerine kadar yerleştirmeliler. Boya da öyle değil mi? Allah'ın boyası işte bu. Bütünüyle her şeyimizi onun istediği hale getirebilmek. Ahlakımızdan tutun da cemiyetimizin gidişatına kadar bütün meselelerde onun istediği bir insan tipi meydana getirebilmek. Kıymetli kardeşlerim, bir zamanlar özellikle 80'li yıllarda bizim yaşıtlarımız o günleri bilenler bilirler. O zaman kitap okumak isteyen bir insan kitapçıya giriyordu. Bir kitap alıyordu, hoşuna giden kitabı alıyordu ve çıkıyordu. Kendisi için lazım mı değil mi bilmeden, öncelikli olan nedir onu bilmeden acele ediyordu. Yarınki meseleleri bugün okuyordu. Bugün okuması gerekenleri daha okumamışken, dün okuması gerekenleri daha okumamışken, yarınki kitapları okuyordu. Süt emmeden yemek yemeye kalkışıyordu yani. Halbuki Allah Azze ve Celle doğan çocuğun annesine süt veriyor. Daha sonra diş veriyor. Ondan sonra yemek yemeye başlıyor. Aynen öyle olmalıydı. Önce sütü içmeliydi. Önce sağlam bir imana sahip olmalıydı. Öyle bir imana sahip olmadan, Allah'ı sevmeden Allah yoluna girdi Müslümanlar. Ondan sonra en ufak bir rüzgar estiği zaman savruluverdiler. En küçük bir rüzgarda bırakıverdiler İslam'a hizmeti. Sağa sola kaçışmaya başladılar. Halbuki düne kadar nasıl konuşuyorlardı? Neden bu hale geldi Müslümanlar? Neden en ufak tehlikeyi görünce sağa sola savruluverdiler? Okumaları gerekeni okumadan başka şeyler okumuşlardı. Süt içmeden kebap yemişlerdi. Hakiki imana ulaşmadan, Allah'ı tanımadan, Allah'ı sevmeden Allah yoluna girmişlerdi ve dayanamamışlardı. Allah'ın boyasıyla boyanmadan Allah taraftarı olmuşlardı. Ve bunun sonunda da tahammül edemediler ve sağa sola savruldular. Acele ettiler. Kıymetli kardeşlerim, nasıl ki erken doğan çocuk sağlıklı olmuyor. Erken doğan çocuk sağlıklı olmuyor. Arızalar meydana geliyor. Nasıl ki hormonlama yöntemiyle yetiştirilen bitkiler sağlıklı olmuyor. Aynen öyle hormonlama yöntemiyle yetiştirilen nesiller de sağlıklı olmuyor. A'yı öğrenmeden B'yi öğrenenler de sağlıklı olmuyor. Acele etti Müslümanlar. Sağlam bir eğitim projesi geliştirmediler. Sağlam insanlar yetiştirecek projeler geliştirmeden akıllarına gelen şekilde bir şeyler yaptılar. Medreselerimiz vermesi gerekeni veremedi. Dün, bugün de başka bir takım eğitim kurumları vermesi gerekenleri veremediler. Veremiyorlar. Bu şekilde giderse veremeyeceklerden. Onlar ferdi eğitmeyi sadece düşündüler. O eğittikleri talebelerine ümmet ruhunu kazandırmadılar. Yeryüzünde bir İslam medeniyeti kurma anlayışını kazandırmadılar. Bunun sonunda ferdiyetçi olan insan tipleri ortaya çıktı. O yalnızca kendisini düşünüyordu. O sadece nefsini terbiye etmeyi düşünüyordu. Halbuki nefsi terbiye,
esas itibariyle yeryüzünde bir İslam medeniyeti kurmak içindir. Nefsi terbiye etmemiş olanlar, kendini terbiye etmeyenler, alemleri nasıl terbiye edecekler? Nefsini ıslah etmeyenler, kendinde inkılap gerçekleştirmeyenler, dış alemlerinde nasıl inkılaplar gerçekleştirecekler? Nasıl İslam medeniyetini kurabilecekler? Allah'ın boyasıyla boyanmayanlar, nasıl yeryüzünde Allah'ın boyasıyla boyanmış bir ümmet meydana getirebilecekler? Ferdi eğitimin maksadı buydu. Ama o eğitimden geçen talebeyi aynı zamanda bütün ümmeti kucaklayacak bir anlayış içerisinde eğitmek ve bir medeniyet anlayışı vermek, bir ümmet anlayışı vermek lazımdı. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Eğitim kurumları bunu veremediler. Sadece ferdi eğitmeye çalıştılar. O da olmadı. Eksik kaldı. Ve bunun sonunda sağlam olmayan nesiller ortaya çıktı. Bunların bir kısmı belki radikal oldular. Fakat Rabbani olamadılar. Radikal olmak başka bir şey, Rabbani olmak başka bir şey. Radikal olmak, tavizsiz olmayı savunmak demek. Radikal olmak, köktenci olmak, fundamentalist olmak demek. Radikal olmak, sadece bir takım şeyleri, ufak tefek bir takım şeyleri değiştirmeyi değil, köklü değişiklikleri istemek demek. Fakat Rabbani olmak demek değil bu. Bir insan bu fikirlerle radikal olabilir. Ama bu insan eğer Allah'ın istediği şekilde bir eğitimden geçmediyse, nefsini terbiye etmediyse, Allah'ı tanımadıysa, Allah'ı sevmediyse, Allah'ın istediği bir insan tipi ortaya çıkmadıysa, bu insan Rabbani değildir. Radikal olabilir ama Rabbani olamamıştır. İşte böyle olunca bu insanlarla hedefe varılamadı. Şimdi yeniden Allah'ın boyasıyla boyanmanın zamanıdır. Şimdi yeniden bugüne kadar ne gibi hatalar yapıldıysa yapıldı. Ne gibi hatalar yapıldıysa yapıldı. Bundan sonra işe yeniden başlamak icap eder. Sıbgatullah'a nasıl ulaşılacak? İnsanlarımız Allah'ın sıbgasıyla, boyasıyla nasıl boyanacak, bunların projelerinin geliştirilmesi zamanı. Bu projelere göre eğitilmemizin zamanı. Yeniden eğitim göreceğiz. Yeniden Allah'ın boyasını değiştirmeye çalışanların önünde engeller olabilmek için yeniden eğitim göreceğiz, sıfırdan başlayacağız. Kıymetli kardeşlerim, bir kısım insanlar Allah'ın boyasını koyulaştırdılar. Bir kısım insanlar Allah'ın boyasının rengini açtılar. Bir kısım insanlar taviz verdiler. Akıllarınca o şekilde insanlara dini sevdireceklerdi. Fakat bir kısım insanlar da aşırı gittiler. Onlar da Hristiyanların ruhbanlığına benzer bir şekilde dinde ifratlara gittiler. Bunun sonunda Allah'ın boyası bozulmaya başladı. Ve bunun sonunda da sağlam bir nesil meydana gelmedi. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir eğitimden geçiriyordu ki ashabını, 23 yıllık bir eğitimden geçirdi. Kur'an-ı Kerim ilk surelerde, mesela Müzzemmil suresinde ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile nisfahu evin kusminhu kalile evzid aleyhi ve reddilil Kur'an'a tertile. Ey örtüye bürünen Habibim, peygamberim, ey geceleyin uyuyan peygamberim, kalkacaksın geceleyin. Kalkacaksın gecenin yarısı kadar veya biraz daha az veya biraz daha fazla. Kalkacaksın da Kur'an okuyacak, namaz kıla kıla Kur'an okuyacaksın. Neden? Çünkü inne senulki aleyke kavlen sakile. Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Ağır bir dava vereceğiz sana. Ağır davayı kaldırabilmen için o kavlu sakili, o ağır davayı kaldırmak istiyorsan eğer manevi bir eğitimden geçmen lazım. İbadet eğitiminden geçmelisin. Allah Azze ve Celle bu şekilde eğitti ilk Müslümanları. Onlar yavaş yavaş Allah'ın boyasıyla boyandılar. Fakat Müslümanlar daha sonraları bu asırda özellikle acele ediyorlar. Eğitilmemiş insanlarla büyük hedeflere varmaya çalışıyoruz. Eğitim görmemiş insanlarla, nefsini terbiye etmemiş insanlarla, ilmi eğitimden geçmemiş insanlarla büyük hedeflere varmaya çalışıyoruz ve bir türlü olmuyor. Sağlam olmayan insanlarla hedeften şaşıyoruz. Sağlam olmayan insanlarla insanları etkileyemiyoruz. Onun içindir ki bugün yeniden sağlam bir eğitim projesine ihtiyaç var. Sağlam eğitim projesi, Allah'ın boyasıyla insanlar boyayacak olan bir eğitim projesi. Allah Resulü 23 yıl içerisinde ashabını yavaş yavaş eğitiyordu. Her gün bir takım ayetler geliyordu. Neden Allah Azze ve Celle Kur'an'ı bir defada toptan indirmedi? Neden peyderpey indirdi? 23 yıla yaydı Allah ayetlerini. Çünkü Allah insanları boyamak istiyordu. Boyamak öyle kolay değildi. Birdenbire insanları değiştirmek kolay değildi. Onun için yavaş yavaş değiştiriyordu Allah. Fakat sonraları bu asırda özellikle acelecilik modern insanımızın bir adeti oldu. Her meselede aceleci olan modern insan, yemek yerken bile acele eden, yolda yürürken bile acele eden, hiç işi bitmeyen bu modern insan, insan eğitimi konusunda da aceleci. Sağlam eğitim modelleri geliştireceklerine suni yollarla eğitiyorlar insanları. Sen filan makama geleceksin. Ben de filan makama geleceğim. Filan kimse de filan makama gelecek. Makamları ele geçireceğiz de ondan sonra işte insanları değiştireceğiz. Bunun hayalleri içerisine giriyorlar. Halbuki bu tarih boyunca olabilmiş bir şey değil. Hiçbir peygamber önce makama geçeyim de ondan sonra insanları değiştireyim demedi. Böyle bir yöntemle insan değiştirmek mümkün değil. Böyle bir yöntemle insanları Allah'ın boyasıyla boyamak mümkün değil. Peygamberler aşağıdan yukarıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru insanları eğittiler. O şekilde peygamberler bir gün zafere eriştikleri zaman yukarıya çıktılar. Daha sonraki zamanlarda öyle olmadı. Önce tepeye çıkacak Müslüman, ondan sonra aşağıyı değiştirecek, böyle istediler. Halbuki bu aceleci yollar, sen filan makamda ben falan makamda olacağız. Bu gibi yollarla insanlar hiçbir şeyi değiştiremediler. Nefisler değişmedi. Suni yollar bunlar, suni boyalar bunlar. Bununla bir yere varılamadığı gibi bir takım Müslümanlar da nefisleri eğitilmemiş, İlmi bir eğitimden geçirilmemiş, manevi eğitimden geçirilmemiş olan kimselere cihadı anlattılar mesela. Siz eğer bir insanın hakiki imanla iman etmemiş olan bir insana, ibadetleri güzelleşmemiş bir insana, ahlakı güzelleşmemiş bir insana cihadı anlatacak olursanız, o insan mücahit değil, olsa olsa anarşist olur. Meseleyi doğru bir şekilde ortaya koyamadı Müslümanlar. Doğru bir şekilde ortaya koyamayınca öyle akımlar ortaya çıktı ki Allah namına öldürdüğünü zanneden insanlar töredi. Allah namına öldürülmemesi gereken insanları öldüren insanlar töredi. Evet, biliyoruz ki bunların birçoğu iftira, ama bunların içerisinden maalesef gerçek olanları da var. Biliyoruz ki Amerika ve Avrupa yeryüzünde gelişmekte olan İslami hareketi durdurabilmek için İnsanların gözünde İslam'ı ve cemaatleri yahut da İslam'a hizmet eden kimseleri kötü gösterebilmek için buna benzer tezgahlar yapmaktadır. Evet, biliyoruz, terörist olmayan Müslümanları da terörist gibi göstermek istediklerini, yeryüzündeki gelişmekte olan İslam hareketi durdurabilmek için buna benzer oyunlar oynadıklarını elbette biliyoruz. Ama bu arada gerçekten de haddini aşan Müslüman yok mu? Gerçekten de dengesiz, eğitimden geçirilmiş, dengesizleştirilmiş olan Müslüman yok mu? Gerçekten de sabırsız, aceleci Müslüman yok mu? Gerçekten de nefsini terbiye etmeden alemleri terbiye etmeye kalkışan ve bunu başarabileceğini zanneden Müslüman yok mu? Nerede hata yaptı Müslümanlar? Bir yerlerde hatalar yapılıyor. Sağlam olmayan yöntemler geliştiriliyor. Bunun sonunda sağlam eğitimden geçmiş insanlar çıkmıyor. Kıymetli kardeşlerim, yeniden düşünmek lazım bu meseleleri. Yeniden düşüneceğiz. Sıbgatallah ve men ahsanu minallahi sıbgan. Allah'ın boyası, Allah'ın boyası galip gelmeli. Nasıl ki boya görünür, Allah'ın boyası görünmeli. Kendi kimliğini ortaya koyacak Müslüman. Ben buyum diyecek Müslüman. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin boyasıyla boyanmış ise eğer, boya nasıl ki görünüyor uzaktan, aynı şekilde Allah'ın boyasıyla boyanmış olan Müslümanın kimliği görünecek. Mesela başörtüsünü savunurken özgürlük namına savunmayacak Müslüman. Ben özgürüm o yüzden başımı örtüyorum demeyecek Müslüman. Kendi şahsi hürriyetimi kullanıyorum demeyecek Müslüman. İnsan hakları demeyecek Müslüman. Allah'ın boyası diyecek. Allah emretti diyecek. Rabbimin emrettiği daha üstündür diyecek. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صُبْغَ diyecek. Kimdir diyecek Allah'ın boyasından daha güzel boyamış olan. Ben Rabbim böyle boyadı diyecek. Övünecek. Allah'ın boyasıyla övünecek. Allah'ın boyasından utanç duymayacak. Sanki özgürmüş de ondan dolayı örtünüyormuş gibi konuşmayacak. Namaz kılmaya gittiği zaman açık bir şekilde, gururlu bir şekilde söyleyecek. Riyakarane söylemeyecek ama gururlu bir şekilde söyleyecek. Ben namaz kılmaya gidiyorum diyecek. Şehirler arası yolda giderken otobüsün şoförüne gidecek. Ben namaz kılmak istiyorum diyecek. Bu şekilde kendi kimliğini ortaya koyacak. Rengini ortaya koyacak Müslüman. Çünkü renk görülür. Allah'ın boyası. Çünkü renk görülür. Madem ki Allah Azze ve Celle Allah'ın boyası demiş. Sadece ruh değil, sadece ceset değil. Sizin boyanız da Allah'tan olacak demişse eğer, o takdirde sen kimliğini göstereceksin demektir. İslam toplumunun İslam toplumu olduğu görülecek. Eğer bir toplum Allah'ın istediği tarzda meydana gelmemiş ise, bir toplumda mesela İslam'ı yaşamak zor, haramları yaşamak kolaysa, o toplum Allah'ın boyasıyla boyanmamıştır. O toplum İslam toplumu sayılamaz. Bir toplumda haram işlemek kolay, farzları işlemek zor ise, o toplum İslam toplumu sayılamaz. Bir toplumda eğer Allah'ın boyasından daha fazla başka boyalar var ise, o toplum Allah'ın boyasıyla boyanmış sayılamaz. Allah Resulü'nün sahabesi Allah'ın boyasıyla böyle boyandılar. Bunlar Mekke'de boyandılar, Medine'de boyandılar ve bunlar daha sonra halifeler olduklarında, Efendimiz'den sonra ve Efendimiz hayattayken, bunlar yeryüzünde hükmettikleri zaman adaletle hükmettiler. Güç ve kuvvet ellerine geçince yeryüzünde bir firavun kesilmediler, bir diktatör kesilmediler. Çünkü bunlar Allah'ın boyasıyla boyanmış kimselerdi. Ebu Bekir oldular, Ömer oldular. Önce Ebu Bekir oldu, Ömer oldular, daha sonra halife oldular. Böyle olunca bunlar yeryüzünde iktidara geldiklerinde Allah'ın istediği medeniyeti kurabildiler ve toplumu Allah'ın boyasıyla boyayabildiler. Fakat böyle olmayanlara gelince, bunlar makama geçmiş olsaydılar bunların yapacağı fazla bir şey olmaz. Bugün yeryüzünden İslam'a hizmet namına hizmet etmek isteyenlere şöyle bir bakalım. Birileri zengin oluyor, birileri bir takım makamlara geliyor. Bunlara sorduğunuz zaman İslam'a hizmet etmek istediklerini söylerler. Şöyle bir bakın hayatlarına, şöyle bir bakın namazlarına, şöyle bir bakın tevhid anlayışlarına, imanlarına şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın bunların boyalarına. Bunların her renge boyandıklarını görürsünüz. Her renge boyanmaya hazır kimselerdirler. Ne ruh tam olarak gerçekleşmiş, ne ceset tam olarak gerçekleşmiş. Ama o bu haliyle yeryüzünde İslam'ı hakim kılacağını zanneder. Öyle büyük iddialarda bulunur ki, işte şunları yapacağız, bunları yapacağız der. Halbuki daha tevhidi anlamamış. Halbuki daha ibadetleri güzelleşmemiş. Halbuki daha kendisi Allah'ın boyasıyla boyanmamış. Ve her türlü boya var onun üzerinde. Bu kalemun gibi her renge girmeye alışmış. Halbuki Allah Azze ve Celle
renginiz de benden olacak diyordu. Renksiz olmayacaksınız. Kur'an böyle söylediği halde ve müminleri böyle tarif ettiği halde o müminler öyle kimselerdir ki اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ O muttaki olanlar, takva sahipleri şunlardır. Darlıkta da bollukta da infak ederler. Allah'ın boyasıyla boyanmış olanlar. Onlar öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. Onlar ihsan ederler. İyilik yaparlar. Yaptıkları şeyleri güzel yaparlar. Ve Allah da muhsin olanları, güzel yapanları sever. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar ki diyelim ki bir kötülük yaptılar, bir fuhşiyata bulaştılar, bir hayasızlık yaptılar, bir günah işlediler, hemen Allah'ı hatırlarlar ve Allah'a tövbe istiğfar ederler ve ذَكَرُ اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُ لِذُنُوبِهِمْ Allah'ı hatırlayıp Allah'a tövbe istiğfar ederler وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Kimdir Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan? İşte Allah'ın boyasıyla boyanmış olanlar. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ مَاهُ اَشِدَّا عَلَى الْكُفَّارِ Onunla beraber olanlar, Muhammed Mustafa ile birlikte olanlar, Allah'ın boyasıyla boyanmış olanlar, onlar kafirlere karşı şiddetlidirler. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Ve kendi aralarında da merhametlidirler. Kafire karşı şiddetli ama Müslümanlara karşı da merhametlidirler. Tarahum rükkan succede. Onları sen rükû halinde, secde halinde görürsün. Yebtaûne fadla minallahi ve ridvâne. Allah'tan Allah'ın lütfunu ve Allah'ın rızasını isterler. Sîmâhum fî vucûhihim min eser-i sucûd. Onların yüzlerinden bellidir imanları. Onların yüzlerindedir nişanları. Secdelerden ötürü oluşan eserleri. Onların nişanları, secdenin nişanı onların yüzlerinden okunur. Onların yüzlerine bakan Allah'ın boyasını görür. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'le birlikte olan, onunla beraber bu davaya baş koyan kimselerin sıfatlarını anlatıyor bize. Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulü ve vellezine ma'ahu eşidde alel kuffar onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli. Demek ki kafire karşı şiddetli olmayan, kafire karşı teslim olan, kafirin karşısında iki büklüm olan, renkten renge girenler Hazreti Peygamber'in izinden gitmemektedirler. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ diyor çünkü Kur'an. O peygamberle birlikte olanların sıfatını sayıyor. Sen peygamberle birlikteysen kafire karşı şiddetli Allah'ın boyalarından birisi bu. Kafire karşı şiddetli رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ama Müslümanlara karşı da merhametli. Kafire karşı şiddetli olmayan da Allah'ın boyasıyla boyanmamıştır. Müslümanlara karşı merhametli olmayan da Allah'ın boyasıyla boyanmamıştır. Allah Azze ve Celle bu ümmetin vasıflarını anlatıyor bize. Allah'ın boyasıyla boyanmış olanların vasıflarını anlatıyor. Onlar öyle kimselerdir ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler kurtulmuşlardır sadece. اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Onlar ki, o müminler ki, kurtulmuş olanlar öyle kimselerdir ki, boş laftan yüz çevirirler. Onlar boş konuşmazlar. Onlar ciddi kimselerdirler. Onların boş konuştuklarını görmezsin. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَعِيلُونَ Onlar zekat verirler. Onlar kendi mallarında fakir fukaranın hakkı olduğunu bilirler. Onlar Allah'ın verdiği bütün kazancın kendilerine ait olduğunu düşünmezler. Onlar ki, onlar ırzlarını, namuslarını korurlar. Allah Azze ve Celle müminlerin vasıflarını sayıyor. Onlar ki ahitlerini yerine getirirler, sözlerini tutarlar, onlar ki vefa gösterirler, onlar şöyledirler, şöyledirler, şöyledirler. Allah Azze ve Celle Allah'ın boyasını anlatıyor bize. Kimlerdir Allah'ın boyasıyla boyanmış olanlar? İşte onu anlatıyor bize. Allah'ın boyasıyla boyanmış olmak istiyorsan böyle olmalısın deniyor bize. Kıymetli kardeşlerim, bizi erken doğuma zorluyorlar. Bizi başka boyalarla boyamak istiyorlar. Sağlam bir İslami hareketin ortaya çıkmaması için, sağlam kadroların yetişmemesi için, bütün vitaminleri almış olan, bir yönüyle sağlam bir imana sahip, bir taraftan Allah sevgisi kalbinde yerleşmiş olan, bir çiçeğe baktığın zaman Allah'ı gören, daima Rabbini tesbih eden, اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَق۪ينَ عَذَابَ النَّارِ. Onlar ki Allah'a daima zikrederler. Otururken, ayaktayken, yanları üzerinde, yatarken bile hep Allah'a zikrederler. Ve derler ki ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Allah'ın boyasıyla boyanmış insan tipi bunlar. Allah'ın boyasıyla boyanmış insan tipleri. اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Daima Rablerini her halükarda zikrederler. Onların her hali zikirdir. Ve onlar وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler. Tefekkür etmeden muhabbetullah'a ulaşmak mümkün değil. Kur'an Allah'ın boyasıyla boyanmış kimselerin sıfatlarını sayıyor bize. Böyledirler onlar. Bir taraftan zikrediyorlar. Bir taraftan tefekkür ediyorlar. Bir taraftan ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Bunları yarattıysan bir sebebi vardır diyorlar. Bunun bir sonu vardır. Bu kadar kainat boşuna yaratılmış olamaz diyorlar. Ahiret şuuruna ermiş kimseler bunlar yani. Ahiret anlayışıyla boyanmış kimseler bunlar. Allah'ın fıtratı ahirete meyillidir. İnsan fıtratı ahireti istemektedir. Ahiret olmadığı takdirde hiçbir şey yerli yerine oturmayacaktır. Adalet istiyor ki zulüm sona ersin. Adalet ister ki zulüm kalksın, adalet gelsin. Ama görüyorsun ki adalet yok bu dünyada. Halbuki senin kalbindeki adalet duygusu yeryüzünde adaleti istiyor. Ama görüyorsun ki adalet gerçekleşmiyor. Demek ki sonraya bırakılıyor. İnsan istiyor ki daima sevdiğimle beraber olayım. Ama bu dünyada beraber olunmuyor. Demek ki daima beraber olunacak bir mekan istiyor. Sevdiğinden hiç ayrılmayacağı bir mekan istiyor. Yeryüzünden adaletin sağlanmasını istiyor. Yeryüzünde insanların zulmetmemesini istiyor. Demek ki fıtrat madem ki bunu istiyor, demek ki Allah Azze ve Celle insanı böyle yaratmıştır. Bunları düşünen bir insan, ahiret şuuruna erişmiş bir insan, göklerin yerin yaratılışını düşünüyor. Diyor ki ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmış olamazsın. Bu kadar şey boşuna yaratılmış olamaz. Mesela bir köyün yolunda mesela büyük bir tesis gördünüz mü hiç? Bir köy yolunda büyük bir turistik tesis gördünüz mü hiç? Hatta küçük şehirlerin yollarında bile büyük tesisler göremezsiniz. Büyük tesisler büyük şehirlerin yollarında olur. O büyük tesisler işaret eder ki bu yolun sonunda büyük bir şehir var. Bu yolun sonunda büyük bir şehir var. Eğer büyük bir şehir olmasaydı bu tesis bu yolun üzerine yapılmazdı. Bu koca dünya madem ki yaratılmış, o halde demek ki bunun sonunda başka bir şehir var. Asıl dünya var. Kainatın esas yaratılış gayesi olan o cennet var, cehennem var. Madem ki bu yolun üzerinde şu koca dünya denilen tesis yaratılmış, bu kadar şey yaratılıyor her gün. Yaratılıyor, öldürülüyor. Yaratılıyor, yine öldürülüyor. yine yaratılıyor, yine öldürülüyor. Ve mükemmel bir nizam kurulmuş. İşte bunu görür. Ve tefekkerûne fî halkı semâvâti vel ard. Ey Rabbimiz derler. Tefekkür ederler. Sen gökleri yeri boşuna yaratmış olamazsın. Rabbena me halakte hâze batıl ederler. Boşuna yaratmış olamazsın. Bunun sonunda mutlaka bir hesap var. Kalbindeki dünya sevgisi atılmadıktan sonra o insanın kalbine ne kadar tohum atarsanız atın, her bir ayet bir tohum, her bir hadis bir tohum, her bir güzel söz bir tohum, ama o güzel tohumlar o dikenlerin, o zakkumların içerisinde boğulup gider. Çünkü siz o dikenleri temizlememişsiniz. O dünya sevgisini kalpten atmadığınız müddetçe ne ayet tesir eder ne hadis tesir eder. İbadetleri güzelleşmemiş bir insana, ahlakı güzelleşmemiş bir insana cihadı anlatacak olursanız o insan mücahit değil, olsa olsa anarşist olur. Allah'ın boyasıyla boyanmayanlar nasıl yeryüzünde Allah'ın boyasıyla boyanmış bir ümmet meydana getirebilecekler? Sen peygamberle birlikteysen kafire karşı şiddetli, Allah'ın boyalarından birisi bu. Kafire karşı şiddetli, ruhamâ'u beynehum, ama Müslümanlara karşı da merhametli. Kafire karşı şiddetli olmayan da Allah'ın boyasıyla boyanmamıştır. Müslümanlara karşı merhametli olmayan da Allah'ın boyasıyla boyanmamıştır. Ve tefekkerûne fî halkı semâvâti vel ard. Ey Rabbimiz derler, tefekkür ederler. Sen gökleri yeri boşuna yaratmış olamazsın. Rabbena me halakte hâze batıl ederler. Boşuna yaratmış olamazsın. Bunun sonunda mutlaka bir hesap var. Bu kadar büyük masraflar boşuna olmuş olamaz. Bu kadar insanlar yaratılıyor. Bu kadar bitkiler yaratılıyor. Hayvanlar yaratılıyor. Koca kainat yaratılmış. Hepsi mükemmel şekilde idare ediliyor. Demek ki bu bir yere doğru gidiyor. Demek bunun sonunda bir yere varılacak. Bir tesisin sonunda bile bir şehir olur. Şehir olmayacaksa oraya tesis yapılmadığı gibi bu koca dünya tesisinin sonunda bir cennet bir cehennem olmalı. Hem her padişahın, her devletin mahkemesi vardır. Mahkemesiz devlet olmaz. Allah Azze ve Celle kainatın padişahı elbette ki bunun sonunda bir mahkemesi olmalı. Bu dünyadaki bir takım ufak tefek cezaların verilmesi o büyük mahkemeyi gösteriyor. Büyük mahkemenin işaretleri. Bu dünyada mesela bazen bir kötünün cezasının çabucak verildiği görülüyor. Bir zalimin cezasının çabucak verildiği görülüyor. Bunlar işaret ediyor ki Allah her şeyi görmektedir. Her şey Allah'ın kontrol altındadır. Ve Allah Azze ve Celle cezalandırmaktadır. Geçmiş milletlere yapılan azaplar, bugün gelen musibetler, bunlar işaret eder ki Allah her şeyi görmektedir. Ama o büyük, büyük hesap, büyük mahkemeye bırakılmaktadır. Küçük hesaplar bu dünyada görülmektedir. Ama o küçük hesaplar büyük mahkemeye işaret etmektedir. İşte bunları görür. Allah'ın boyasıyla boyanmış adam tefekkür ediyor. ve tefekkarûne fî halkı semâvâti vel ard. Gökleri yeri düşünüyor. Onların yaratılışını düşünüyor. Sonra diyor ki Rabbena mâ halakte hâze bâtile. Sen bunları boşuna yaratmış olamazsın. İşte bu şekilde Allah'ın boyasıyla boyanmış adamın tefekkürün sonunda ulaşmış olduğu nokta. Allah Azze ve Celle böyle eğitimden geçmiş olan kimseler isterken bizi zorluyorlar kıymetli kardeşlerim. Erken doğuma zorluyorlar. Sağlam olmayan eğitimlere zorluyorlar. İnsanoğlu da aceleci olduğu için bir an evvel bir yerlere gelmek istiyor. Bir an evvel bir sürü yerlerde hizmetler yapmak istiyor. Yetişmemiş elemanlarla bunu yapmak istiyor. Bunun sonunda bir takım zararlar ortaya çıkıyor. Ve erken doğmuş çocuk gibi hastalıklı oluyor. O halde bu geçmiş tecrübelerden anlaşılması icap ediyor ki artık yeni bir eğitim projesine ihtiyaç var. Yeniden talebe olacak insanlara ihtiyaç var. Yanlış yaptık, böyle olmamalıymış diyecek, itiraf edecek ve yeniden kendimizi eğitmeliyiz diyecek olan insanlara ihtiyaç var. Allah Resulü'nün talebeleri sağlam bir eğitimden geçiyorlardı. Onlardan bizim gibi çürükler çıkmıyordu. Onların başına bir takım belalar geliyordu ama onlardan fire pek olmuyordu. Onlar zayıf oldukları zamanda da, güçlü oldukları zamanda da hiç geri adım atmıyorlardı. Onların önüne çıkıyordu mesela kafirler. Hazreti Ömer mesela çıkıyordu kafirlerin karşısına. Hicret edeceği sırada karısını dul bırakmak isteyen varsa peşimden gelsin diyordu. Çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa peşimden gelsin diyordu. İçinizde erkek adam varsa peşimden gelsin diyordu. Allah'ın boyasıyla boyananlar korkmuyorlardı. Cesaretli oluyorlardı. Allah'ın boyasıyla boyananların önüne çıktıkları zaman kafirler seni bırakmayız dediklerinde, hicret etmene müsaade etmeyiz dediklerinde diyordu ki size bütün malımı mülkümü versem beni bırakır mısınız? Evet diyorlardı. Bütün malını mülkünü bize verirsen seni bırakırız. O zaman diyordu, bütün malımı mülkümü filan yere sakladım. Gelin size göstereyim. Gidiyordu, onlara teslim ediyordu. Ben peygamberimin yanına gitmek istiyorum. Malım mülküm sizin olsun diyordu. Allah'ın boyasıyla boyanmış adam böyle bir fedakarlık örneği gösterebiliyordu. Bunlara Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman bunlar itaatsizlik yapmıyorlardı. Bedir Savaşı'nın başında Efendimiz ashabının görüşünü almak istemişti. Dedi ki kervan gitti, kervanı kaçırdık. Düşman geliyor, Mekke'den bir ordu geliyor, 1000 kişilik. Müslümanların sayısı ise 313 kişi. Ne yapalım dedi, görüşlerini sordu. Ebu Bekir kalktı konuştu. Ya Resulallah dedi, sen emret, sen ne dersen yapmaya hazırız. Ömer kalktı aynı şeyleri söyledi. Efendimiz hala soruyordu. Ne yapalım, görüşünüz nedir? Muhacirler cevap vermişlerdi. Ama Ensar'dan kimse konuşmamıştı. Medine'nin yerlilerinden, Ensar olanlardan Sa'd bin Muaz kalktı ve dedi ki ya Resulallah sen bizi mi kastediyorsun ya Resulallah? Muhacir kardeşlerimiz sana görüşlerini söylediler. İstediğini emret dediler. Sen ise hala soruyorsun. Neden soruyorsun? Bizi mi kastediyorsun? Ensar'ın görüşünü mü almak istiyorsun? Evet dedi Peygamberimiz. Sa'd bin Muaz dedi ki ya Resulallah vallahi sen bizim önümüzde olduktan sonra sen denize bile dalsan senle beraber dalarız ya Resulallah. Bizim için senin vereceğin emir geçerlidir. Sen emrettikten sonra hiçbir şeyin önemi yok. Hiçbirimizin geride kalmadığını göreceksin ya Resulallah. Savaşta seninle beraber olacağız ya Resulallah. Biz İsrailoğullarının dediği gibi demeyeceğiz. Musa'nın ümmeti Musa Aleyhisselam'a şöyle demişlerdi. فَاسْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ
Ey Musa, sen ve Rabbin gidin beraber savaşın. İnne hâhûne gâidûn. Biz burada oturuyoruz demişlerdi. Musa'nın ümmeti, Yahudiler, Hazreti Musa'nın talebeleri güya, talebe olmayan talebeler, Hazreti Musa'ya çok çektiren talebeleri, asi olan semihne ve asayna diyen talebeleri, işittik ama itaat etmiyoruz diyen Yahudiler. Sa'd bin Muaz diyordu ki ya Resulallah, biz onların dediği gibi demeyeceğiz. Onlar öyle demişlerdi. Sen ve Rabbin gidin savaşın dediler. Biz öyle demeyeceğiz. Biz sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz de sizinle beraber savaşacağız diyeceğiz ya Resulallah. Sen önümüzde olduktan sonra önemi yok ya Resulallah. 313 kişiydiler ama 1000 kişiyle savaşacaklardı. Ve sahabenin görüşü buydu. Sağlam bir eğitimden geçenler işte böyle oluyorlardı. Ama sağlam eğitimden geçmeyenlere gelince bir takım rüzgarlar esince sağdan soldan onlarda savrulmalar görüldü. Kenara çekilenler çoğaldı. Çünkü sağlam bir eğitimden geçmemişlerdi. Kıymetli kardeşlerim, şimdi yeniden demin de ifade ettiğim gibi yeniden Allah'ın boyasına dönmenin zamanı. Bütün meselelerimizden hoşumuza gitse de gitmese de, o boyadan hoşlansak da hoşlanmasak da, bütün meselelerimizde Allah'ın boyasıyla boyanmaya razı olan bir nesil lazım. Senin hoşuna gitmeyebilir. Allah azze ve celle senin şu kısmını şu şekilde boyamak istiyor olabilir. Bu senin hoşuna gitmeyebilir. Senin aşiret anlayışın buna engel olabilir. Senin örf adetin buna engel olabilir. Senin çocukluktan beri almış olduğun eğitim buna engel olabilir. Senin rengini değiştirmiş olabilirler. Baskı sistemlerinin altında senin tonun, senin renginin tonu açılmış olabilir. Nasıl ki güneşin altında kalırsa, mesela bir kumaş rengi açılıyorsa, baskı yapan sistemlerin baskısı altında kalan Müslümanların da rengi açılıyor. Tavırlarını koymaları gereken meselelerde tavırlarını koyamıyor. Ben buyum diyemiyor. Doğrusu budur diyemiyor. İmani bir gurur taşıyamıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim buyuruyordu ki وَاَنْتُمْ لَا عَلَوْنَا اِنْ كُمْتُمْ مُؤْمِنِينَ Müminseniz üstün olanlar sizsiniz. İmanın verdiği gururu taşıyacaksın. Şahsi olarak gururlanmayacaksın. Kibirlenmeyeceksin. Kendini günahkar olarak göreceksin. Ama bir Müslüman olma meselesi, imanla küfrün mücadelesi gündeme geldiği zaman imani bir gurur taşıyacaksın. Evet diyeceksin, ben Müslümanım. Ben bununla gurur duyuyorum. Evet diyeceksin, hak İslam'dır. İslam'dan başka hak mevcut değildir diyeceksin. Çekinmeyeceksin. Evet diyeceksin, Allah'ın dediği doğrudur. Benim aşiret anlayışımda başka bir şey olabilir. Ama Allah'ın dediği doğrudur. Beni aşiretim boyamayacak. Beni Allah boyayacak. Beni akrabalarım boyamayacak. Beni Allah boyayacak. Hatta beni devlet de boyamayacak. Beni Allah boyayacak. Ben Allah'ın boyasıyla boyanacağım diyeceksin.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
İmanın lezzetini tatmış olanlar, onlar bunu anlarlar. İmanın lezzetini tadanlar, imanlarıyla gurur duyarlar. Ama onu tadamamış olanlara gelince, her zaman ezik büzük olurlar. Onlar aşağılık kompleksi içerisinde olurlar. Onlar mesela bir daha kendi medeniyetimizi kuramayacağımızı düşünürler. Mağlubiyet duygusu içerisindedirler. Avrupa Birliği içerisine girmek istemek demek ne demek? Avrupa Birliği'nin kendine ait bir boyası var. Allah Azze ve Celle'nin boyası değil herhalde. Avrupa'nın boyası. Onların kendine ait bir boyası var. Sana diyorlar ki, bizim boyamızla boyanırsan seni kabul ederiz. Onların boyasını kabul etmeden seni içlerine kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Allah'ın boyasıyla boyanmayı düşünenler Avrupa Birliği içerisinde olabilmeyi nasıl düşünebilirler? Onların boyası ayrı bir boya, Allah'ın boyası ayrı bir boya. Ama aşağılık kompleksine kapılmış olan Müslümanlar, ümitsiz olan Müslümanlar, ümitlerini kaybedenler, artık bir daha belimizi doğrultamayacağımızı düşünenler, bir daha yeni bir İslam medeniyetini kuramayacağımızı düşünenler, işte onlar Avrupa Birliği içerisinde bir yer ararlar kendilerine. Çünkü artık kendi boyalarından uzaklaşmak gerektiğini düşünüyorlar. Kendi boyalarıyla bir yere varamadıklarını düşünüyorlar. Allah'ın boyası Kur'an, Allah'ın boyası aşk, aşk ile insan Allah'ın boyasıyla boyanır. Allah'ı sevmeden, Allah'a aşık olmadan Allah'ın boyasıyla boyanmak mümkün değil. Fıtrata göre yaşamadan Allah'ın boyasıyla boyanmak mümkün değil. Allah'ın sünnetine göre davranmadan, onun sünnetinin, onun koyduğu kanunları dikkate almadan o boyayla boyanmak mümkün değil. Aşk ile boyanmamış olanlar dedim, Allah'ın boyasıyla boyanmamışlardır. Kıymetli kardeşlerim, aşk insana verilmiş olan en şerefli duygu. Allah'a yönelmeli. Aşk-ı mecazi insana huzursuzluk verir. İnsanlara olan aşk, maddeye olan aşk, bir kadına veya bir erkeğe olan aşk insana mutluluk vermiyor. Hatta ekseriyetle huzursuzluk veriyor. Çünkü sendeki aşk denilen duygu istiyor ki sen sürekli maşukunla, sevgilinle birlikte olasın. Halbuki olamıyorsun. Olamıyorsun. Bu dünyada hiçbir sevgiliyle sürekli birlikte olunulmuyor. Aşk-ı hakiki istiyor ki sevdiğin en güzeli olsun. Ondan daha güzel olmasın. Halbuki bütün güzellerden daha güzel var. Daha güzelini gördüğü zaman içine bir köz düşüyor. Eyvah diyor, daha güzeli varmış. Onu istemeye başlıyor. Aşk-ı hakiki en güzelini istiyor. İnsana verilmiş olan o şerefli duygu en güzeline ulaşmadan rahat etmiyor. Allah böyle yarattı. Böyle yarattı ki insan en güzelini istesin diye. En güzelini ister. Daha güzelini gördüğü zaman onu ister. Ondan güzelini gördüğü zaman onu ister. Ve bir gün anlar ki bunların hepsinden daha güzel var. İşte en güzelini isteme arzusu onu bir gün o güzelleri yaratan zata götürür. Ve Allah'ı sevmeye başlar. İşte o zaman ancak mutlu olabilir. Başka türlü o aşk hiçbir zaman mutlu olmayacaktır. Bülbül ötmediği zaman mutlu olamaz ki. At koşmadığında mutlu olamaz ki. İnsan da kalbini başka sevgilerle doldurduğu zaman, kendini başka boyalarla boyadığı zaman, sıbganın bir manası da bu aşk. Allah'ın boyasının bir manası bu. Başka aşklarla kendini meşgul ettiğinde huzursuz olur. Çünkü kalp ona göre yaratılmış. Hep en güzelini istiyor. En güzele ulaşmadan rahat edemiyor. Aşk istiyor ki sevdiğimle beraberliğim sürekli olsun. Aşk istiyor ki sevdiğim beni hiçbir karşılık beklemeden sevsin. Sadece Allah'tır kulunu o şekilde seven. Kulundan hiçbir menfaati olmayan sadece Allah'tır. Bütün maşukların senden bir menfaati var. Sadece Allah'tır hiçbir menfaati olmadan seven. Aşk o şekilde ayarlanmış, o şekilde programlanmış. Aşka ulaştığı zaman, hakiki aşka ulaştığı zaman insan o zaman mutluluğa erişebilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın boyası o gün nasıl elde edildiyse bugün de aynı yolla elde edilecek. Sahabe nesli o boyayla nasıl boyandıysa bugün de aynı boyayı, aynı yöntemle boyanılacak. Sahabe nesli Kur'an'ı okurken bilgilenmek için okumadılar. Sahabe nesli hayatlarını değiştirmek için Kur'an okudular. Sonraları bu ahlak değişti. Sonraları bilgilenmek için Kur'an okuyanlar çoğaldı. Bilgilenmek için Kur'an okudular, hayatlarını değiştirmek için değil. İşte o zaman Allah'ın boyasıyla boyanamayan nesiller meydana geldi. O gün Allah o nesli nasıl değiştirdiyse Bugün de aynı yöntemle değiştirebiliriz kendimizi. Ve bizi başka boyalarla boyamak istiyorlar. Bizim rengimizi açmak istiyorlar. Bizi Amerika ile Avrupa ile uzlaşabilecek bir hale getirmek istiyorlar. Ilımlı İslam projelerinin gayesi bu. Bir taraftan bazı Müslümanların rengini açıyorlar. Bir taraftan bazı Müslümanlar takva sahibi olacağım anlayışıyla renklerini koyulaştırıyorlar. Halbuki her ikisi de yanlış. Allah'ın boyası. Sıbgatallah. Ve men ahsanu minallahi sıbga. Ve nahnu lehu abidun. Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kim? Kim daha güzel boyadı? Kim İslam medeniyetinden daha güzel bir medeniyet meydana getirebildi? Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a dua ettirmişti. İbrahim Aleyhisselam dua ediyordu. Bütün peygamberler hepsi Allah'ın insanları boyamak için gönderdiği liderlerdir. İbrahim Aleyhisselam o zamandan dua etmişti. Rabbena veb'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim. Ey Rabbimiz dediler İbrahim ve İsmail. Ey Rabbimiz, benim neslimden, benim zürriyetimden onlara bir peygamber gönder. Öyle bir peygamber ki onlara senin ayetlerini okusun. Öyle bir peygamber ki onlara hikmeti öğretsin. Onlara dinde anlayışı öğretsin. Dinin inceliklerini kavrayabilmeyi onlara öğretsin. Öyle bir peygamber ki isabetli düşünmeyi öğretsin. Ve sonra onları tezkiye etsin. Onları temizlesin. Ve yuallimuhumul kitab vel hikmete ve yüzekkihim. Onları tezkiye edecek olan, onları başka boyalardan temizleyecek olan, onları arındıracak olan bir peygamber gönder. Peygamberimizin gönderilmesini istiyordu. Ahir zamanda Hazreti Muhammed'in gönderilmesini istiyordu. O yüzden Peygamberimiz öyle der. Ben atam, babam İbrahim'in duasıyım. Ben İsa'nın müjdesiyim. İsa beni müjdelemişti. Ben annemin rüyasıyım. Annem beni rüyasında görmüştü. Öyle diyordu Allah Resulü. Ben İbrahim'in, babam, atam İbrahim'in duasıyım diyordu. Demek İbrahim Aleyhisselam kendi zürriyetinden böyle insanların yaratılmasını istedi. Ve kıyamete yakın özellikle bu şekilde insanları tezkiye edecek, bütün başka boyalardan insanları kurtaracak, bütün boyaları sıyıracak ve Allah'ın boyasıyla boyayacak olan bir peygamber göndermesini istedi. Ve Allah Azze ve Celle onun duasını kabul etti. Demek ki peygamberlerin görevi budur, tezkiye ederler. Demek ki peygamberler geldikleri zaman başka boyalar bulurlar ve o boyaları silerler, atarlar. Bugün yeniden yeryüzünden böyle bir boya ile insanları boyayacak olan bir nesil lazım. Bu nesli meydana getirebilmek için herkese vazife düşüyor. Evvela kendini boyayacak Allah'ın boyasıyla, tevhid anlayışıyla, ruhu elde edecek, sonra bedenini boyayacak ibadetlerle, başka bir boyaya da asla temayül göstermeyecek, yani haramlara düşmeyecek. Bu şekilde kendini boyayacak, ailesini boyayacak, milletini boyayacak, kurumları boyayacak, müesseseleri boyayacak ve ümmeti boyayacak. Ve sonra o boyayla da övünecek, kendi ailesini boyayacak. Yarın çocuğunu boyayamayacaksın. Bugün boyamadıysan yarın çocuğunu boyayamayacaksın. Onun için bugün çocuğun elinden, yarın başka boyalarla boyayacaklar çocuğunu. Ve sen eyvah diyeceksin ama iş işten geçecek. Çocuğun başka boyalarla boyandığı zaman ne yapacağını şaşıracaksın. Bir bakacaksın ki batıla benzemeye başlamış çocuğun. Bir bakacaksın kılık kıyafeti değişmeye başlamış. Bir bakacaksın saç modeli değişmeye başlamış. Bir bakacaksın arkadaş çevresi değişmeye başlamış. Böyle değişmeye başlayacak. Bir bakacaksın tevhid anlayışını bırakmış. Allah'tan başka ilahlar edinmeye başlamış. Kıymetli kardeşlerim, o noktaya gelmeden çocuklarımızın rengini bizim belirlememiz lazım. Kendi rengimizi, çocuklarımızın rengini, komşularımızın rengini, milletimizin rengini. Elbette ki onlar İslam düşmanları da başka renklerle boyayacaklar. Bazıları onların rengiyle boyanacak. Ona temayül gösterenler onların rengini kabul edecekler. Ama biz yine de Allah'ın boyasını arayanlar olacağını asla unutmayacağız. Bazı kimseler arayış içerisinde, onlar Allah'ın boyasını arayacaklar. Onlar mevcut durumdan rahatsız kimseler. Mevcut durumdan rahatsız olan insanları arayacak ve bulacaksınız. Arayış içinde olan, kendi renginden memnun olmayan, hayatından memnun olmayan insanları arayıp bulacaksınız. Bazen kendi çocuğunuz olacak bu, bazen bir arkadaşınız olacak bu. Ve onlara Allah'ın boyasını göstereceksiniz. Yeni bir medeniyet kurmak demek bu demek. Yeni bir boyayla boyamak demek. La ilahe illallah demek bu demek. Yeni bir boya demek. Başka boyaları reddetmek demek. Başka boyaları reddetmeden Allah'ın boyasını insanlara vursanız dahi hiçbir kıymeti olmayacaktır. Bir yönüyle Allah'ın boyasıyla boyanmış, diğer yönden başka boyalarla boyanmış insanlar ortaya çıkacaktır. İstediğiniz temiz insan ortaya çıkmayacak. İstediğiniz sağlam insan ortaya çıkmayacak. Allah'ın boyasıyla boyarken şu aşamalardan geçirilmesi lazım. Bu noktaya da temas ederek konuşmamı bitireceğim. Nasıl ki bir çiftçi tohum atmadan evvel tarlayı temizliyor. Tarladaki yabancı otları, dikenleri temizliyor. Çünkü o dikenler yarın o mahsullerin başına bela olacaklar. O buğdayın, o arpanın başına bela olacak. O pamuğun başına bela olacak yarın. O ürünün başına bela olacak. Onun için tarlayı evvela taşlardan temizliyor. Dikenlerden temizliyor. Birinci aşama bu. Sonra tohum atıyor. İkinci aşama. Sonra su veriyor, gübre veriyor. Üçüncü aşama. Bunu yapmadan, birinci aşamayı yapmadan, ikinci aşamayı yapacak olsaydı ürün alamayacaktın. Temizlik yapmadan, tohumları atsaydı fayda etmeyecektin. Bir insanın kalbindeki dünya sevgisi atılmadıktan sonra, o insanın kalbine ne kadar tohum atarsanız atın, her bir ayet bir tohum, her bir hadis bir tohum, her bir güzel söz bir tohum, ama o güzel tohumlar, o dikenlerin, o zakkumların içerisinde boğulup gider. Çünkü siz o dikenleri temizlememişsiniz. O dünya sevgisini kalpten atmadığınız müddetçe ne ayet tesir eder ne hadis tesir eder. Bazen ayetler bazı insanların imanlarını arttırırken bazı insanların ise küfrünü arttırıyor. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ifade ediyor. Demek ki tohum atmadan evvel temizlik yapılması lazım. Siz şu bardağın içerisine temiz su koyacaksanız mesela evvela bardağı temizlemeniz lazım. Lağım suyuyla pis olmuş olan bir bardağın içerisine temiz suyu koyar mısınız? Meyve suyunu koyar mısınız? Onu temizlemeden içerisine temiz su konulmadığı gibi kalp temizlenmedikçe de dünya sevgisi özellikle insanların bütün hastalıklarının merkezinde dünya sevgisi var. Öyle bir mikrop ki dünya sevgisi, gıybete sebep olan da o, hasede sebep olan da o, korkaklığa sebep olan da o, faaliyet yapmaya sebep olan da o, namaza engel olan da o, zekat vermeye engel olan da o, bütün mikropların hepsinin, bütün hastalıkların hepsinin en temelinde yatan o mikrop, o dünya sevgisi kalpten atılmadığı müddetçe Allah'ın boyasıyla bir türlü boyanamayacağız. Bir türlü boyanamayacağız. Allah diyecek ki şöyle ol. Dünya sevgisi bırakmayacak. Peygamber diyecek ki şöyle ol. Dünya sevgisi bırakmayacak. Dolayısıyla Allah'ın boyasıyla boyanamayacağız. O güzel tohumların, o ayet gibi, hadis gibi tohumların faydalı olabilmesi ve ürün verebilmesi için evvela o kalp tarlamızın temizlenmesi lazımdır. Kalp tarlası temizlenecek yabancı otlardan, yabancı fikirlerden, şirkten, fıskı fücurdan,
dünya sevgisinden, kinden ve hasetten temizlenecek o kalp. Ondan sonra o kalbe tohum atacaksınız. Ondan sonra gübre vereceksiniz, su vereceksiniz. İbadetlerle onu besleyeceksiniz yani. Ancak o zaman ürün alabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Başka türlü ürün almak mümkün değil. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle işe başlarken La ilahe illallah diyerek başladı. Evvela kalpteki bütün şirk çeşitlerini reddetti. Allah'ı otorite olarak kabul edeceksin. La ilah diyeceksin evvela. Allah'tan başka bir otorite tanımayacaksın. Beni Allah boyayacak diyeceksin. Allah'ın dışına bütün boyamak isteyenleri reddediyorum diyeceksin. Böyle başladı İslam. Bütün boyaları reddetti. Ondan sonra ibadetler geldi. Ondan sonra ahlak geldi. Ondan sonra ahkam geldi. Muamelat esasları geldi. Medeniyetin diğer esasları geldi. Ve o zaman onlar yerine oturdular. Yerine oturdular. Aksi halde tevhid anlayışı işin başında verilmiş olmasaydı yerine oturmayacaktı. Onun içindir ki geçmişte Allah ve Resulü o günkü insanları Allah'ın boyasıyla nasıl boyadıysa bugün de aynı yöntemle boyanacak. Başka türlü yollar, suni yollar, suni boyalar bunlar hiçbir zaman sağlıklı nesiller meydana getiremeyecek. Bizi suni boyalarla boyamak istiyorlar. Ve bize onu İslam gibi göstermek istiyorlar. Sahte İslamlar meydana getiriyorlar. İşte Allah'ın boyası diyorlar. İnsanları çeşit çeşit yollarla tuzaklar kuruyorlar. Bir kısmını müzikle avlıyorlar. Bir kısmını sporla. Her balığa göre bir yem hazırlıyorlar. Her balığa göre bir olta hazırlamışlar. Her balığa göre bir usta hazırlamışlar. Her balığın bir mevsimi var. O mevsimde avlıyorlar. Ve sonuç itibariyle bütün bunları reddeden, hiçbirine, hiçbir oyuna gelmeyen, ben Allah'ın boyasıyla boyanacağım diyenlere de öyleyse işte gel Allah'ın boyası diyorlar. Suni boyalar gösteriyorlar. Ve işte Allah'ın boyası diyorlar. İnsanları Allah'la aldatıyorlar. O suni boyanın suni olduğunu anlamak için Allah'ın boyasını tanımak lazım. Allah'ın nuruyla bakanlar hangi boya Allah'ın boyasıdır, hangi boya suni boyadır, hangi İslam gerçek İslam'dır, hangi İslam sahte İslam'dır onu anlayacaktır biiznillah. Sözlerime bu şekilde son verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti üzeriniz olsun. Şöyle bir soru var. Yeni bir eğitim projesine ihtiyaç var dediniz. Böyle bir projenin günümüzde nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsunuz? Evet, yeni bir eğitim projesine ihtiyaç var. Bu eğitim projesi sağlam adam yetiştiren bir proje olmalı. Bu eğitim projesi bütün vitaminleri veren bir eğitim projesi olmalı. Bu eğitim projesi Kur'an'ın temas ettiği bütün meselelere temas eden bir proje olmalı. Tek yönlü olmamalı. Yani şu meseleye önem veren, diğer mesele ihmal eden bir proje olmamalı. Kur'an'da imani meseleler var mı? Var. Kur'an'da ibadetler var mı? Var. Allah'a zikir var mı? Var. Kur'an'da cihat var mı? Var. Kur'an'da ahlak var mı? Var. Kur'an'da ahkam var mı? Muamelat var mı? Var. Ne varsa Kur'an'ın önem verdiği, Kur'an'ın verdiği bütün vitaminleri veren bir eğitim projesi. Müslümanların hata yaptığı nokta burasıdır. Bir şey veriyorlar. A cemaati A vitamini, B cemaati B vitamini. Bu şekilde olunca sağlıklı nesiller ortaya çıkmadı. Hepsi eksik, hepsi nakıs. Nakıs eğitimlerden nakıs insanlar çıkar. Kamil eğitimden kamil insanlar çıkar. Nakıs eğitimden kamil insan beklemek boşunadır. Siz bir insanı sadece mesela imani meseleleri anlatıyorsanız,
Diğer taraftan mesela cihadı anlatmıyorsanız tabii ki bu insan sağlıklı olmayacaktır. Vitamin eksikliği olacaktır. Bütün vitaminleri vermek lazım. Bir insana cihadı anlatıyorsanız, ahlakı anlatmıyorsanız elbette ki bu adam anarşist olacaktır. Bir insana cihadı anlatıp Allah'ı zikri anlatmıyorsanız tabii ki bu insan Rabbani olmayacaktır. Sorun bu. Ve tabii ki A vitaminine önem verenler B'yi beğenmeyecekler. B'ye önem verenler A'yı beğenmeyecekler. Öyle bir eğitim projesine bizim ihtiyacımız var ki Kur'an'ın önem verdiği bütün meselelere önem veren kamil bir proje. Zaten Kur'an-ı Kerim kamil bir kitap. Bütün vitaminleri veren tek kitap. O yüzden bütün cemaatlerin en çok önem verdiği kitap Kur'an olmalı. En çok okuduğu kitap Kur'an olmalı. En çok alıntı yaptığı kitap Kur'an olmalı. Üstad Bediüzzaman'ın dediği gibi bütün kitaplar Kur'an'a götürmeli. Kur'an'a perde yapılmamalı. Eğitim projesi böyle bir proje olmalıdır. Ve Müslümanlar, bu işe kafa yoranlar bu işi projesini yapar ve diğerleri de o projeye gelir, talebe olurlar, diz çökerler ve o projeden geçerler, eğitimden geçerler. Bazı cemaatler Müslüman olmayan salih insanlar da cennete girer diyorlar. Bu doğru mudur? Müslüman olmayan cennete giremez. Her kim söylüyorsa bir tane delil göstersin görelim. Müslüman olmayanın cennete gireceğine dair bir tane delil göstersinler görelim. Mesela bunu söyleyen Süleyman Ateş. Eski Diyanet Reisi. Delili şu. Bakara suresinde bir ayet var. İnne lezine amenu ve lezine hadu ve nasara ve sabi'ine men amene billahi vel yevmil ahir ve amile salihan فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَفْنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ İman edenler, Yahudiler ve Hristiyanlar ve sabiinden olanlar, sabiini daha sonra söyleyeceğim, sabiinden olanlar, bunlardan her kim Allah'a ve ahirete iman ettiyse ve salih amel işlediyse onların ecirleri Rableri katındadır ve onlar korkmayacaklar ve üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Bu ayete dayanarak diyor ki ayet Allah'a ve ahirete imanı şart koşuyor ve salih ameli şart koşuyor. Dolayısıyla Allah'a ve ahirete inanan, salih amel işleyen cennete girer diyor. Siz Kur'an'dan bir ayeti cımbızla çekip alırsanız, bir ayete göre hüküm verirseniz tabii ki böyle saparsınız. Bir ayeti ele alırken Kur'an bütünlüğü içerisinde ele almalısınız. O ayette başka şartlar zikredilmiyor. Ama başka ayetlerde başka şartlar zikrediliyor. Başka ayetlerde peygamberimize tabi olmakla emrolunuyorlar. Yahudi ve Hristiyanlar. Ey Resulüm onlara de ki eslemtum, İslam oldunuz mu de onlara. İslam oldunuz mu de. İnne dîne indellâhil İslam diyor. Allah katına din İslam'dır ve başka bir din arayandan kabul edilmeyecektir diyor. Ve ey Resulüm sen inni Resulullah ileyküm cemi'a diyeceksin. Ben hepinize gönderilmişim. Bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberim diyeceksin. Yalnızca Araplara mı gönderildi yani peygamberimiz? Onun sözünün manası bu. Diyor ki bir insan Yahudi veya Hristiyan Allah'a ve ahirete inansa ve güzel ameller işlese, kendi kitabına bağlı kalarak, Tevrat'a ve İncil'e bağlı kalarak cennete girebilir diyor. Kur'an'a tabi olmayı kabul etmese de, peygamberimize tabi olmayı kabul etmese de cennete girebilir diyor. Bunun manası şu, demek ki Kur'an-ı Kerim yalnızca Araplara gelmiş, onlara gelmemiş, onlar sorumlu değiller demek ki. Peygamberimiz yalnız Araplara gönderilmiş, onlara gönderilmemiş. Bunun manası bu. Eğer peygamber ve Kur'an yalnızca Araplara gönderilseydi haklısın. Kısmen haklı olabilirdin yani. Dolayısıyla bu yanlış. Diğer taraftan Peygamberimizi kabul etseler bile, Kur'an'ımızı kabul etseler bile, Allah'ın kitabı olarak, Allah'ın peygamberi olarak, eğer bütün insanlığa gönderilmiş olarak kabul etmiyorlarsa gene iman değildir bu. Bütün insanlığa gönderilmiştir çünkü bu Kur'an inkardır. Peygamberimizi bütün insanlığa gönderilmemiş bir peygamber gibi görmek küfürdür. Ve Kur'an-ı Kerim bunu açıkça küfür olarak isimlendiriyor. De ki ben bütün insanlığa gönderildim. Peygamberimiz de buyuruyor ki ben kırmızı, siyah, beyaz, sarı tüm insanlığa gönderildim. Sahih bir hadis. Dolayısıyla Müslüman olmadığı halde ben Hristiyanım, Yahudiyim deyip de cennete girmesi mümkün değildir. Efendimiz buyurmuş ki her kim bu ehli kitaptan, her kim Yahudi veya Hristiyanlardan, her kim beni duyar da iman etmeden, bana tabi olmadan ölecek olursa cehennemdeki yerine hazır olsun. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili hadislerde de İsa Aleyhisselam ahir zamanda gelecek ve bu ümmetin imamına tabi olacaktır diyor. İsa Aleyhisselam bir peygamber olduğu halde yeni bir şeriatla, kitapla gelmediğini göstermek için peygamberimize tabi olarak geldiğini, tabi olarak geliyor, metbu olarak değil, ona tabi olunmak için yeni bir kitapla gelmiyor yani. İsa Aleyhisselam da tabi olarak geliyor. Ve bizim o sırada namaz kıldırmakta olan imamımıza tabi olacak ve siz namaz kıldırın diyecek. Kendisine buyursan namaz kıldıran kişiye, hayır siz bu ümmet birbirine imamdır diyecek ve bu ümmetin imamının arkasına namaz kılacak. Bu neyi ifade etmektir? Hazreti İsa bile olsa yeni bir kitapla, şeriatla gelmiyor. Peygamberimize tabi olarak geliyor. İsa Aleyhisselam bile peygamberimize tabi oluyor da Hristiyanlar mı tabi olmayacaklar? Diğer taraftan bir şey daha söyleyeyim. Bu çok uzun bir mesele ama onlar kendi kitaplarına bağlı kalarak cennete girebilirler demek şu demek. Onların kitabı da Allah'ın kitabıdır demek. Bunun manası budur. Peki soruyorum. Şimdiki Tevrat ve İncil'i Allah'ın kitabı diyebilir miyiz? Size Tevrat'taki yalanları, dolanları, iftiraları anlatsam sabaha bitiremem. Bir tane misal vereyim. Yakup Aleyhisselam Tevrat'ta Allah'la güreş tutmuş ve Allah'a yenmiş, Allah'ın böğrünü incitmiş bir insan olarak anlatılıyor. Allah bir insan gibi Yakup'la güreş tutmuş ve Yakup Allah'ı yenmiş. Ve İbrahim Aleyhisselam haşa huzurdan karısını satan bir insan olarak anlatılıyor. Musa Aleyhisselam onlara hırsızlığı tavsiye ediyor Tevrat'ta. Allah'ı insana benzetiyorlar. Hristiyanlar teslis akidesine sahip, Yahudiler de teşbih akidesine sahip. Hristiyanlar üç ilaha inanıyorlar, Yahudiler de Allah'ı insana benzetiyorlar. Tevrat'taki Allah, Adem'i cennette arayan bulamayan bir Allah. Allah cennete inmiş, insan gibi cennetin bahçede geziyor. Tevrat'ın Allah'ı bu. Cennette geziyor ve Allah, Adem o günahı işliyor, meyveden yiyor. Ve Allah Adem'i arıyor. Ey Adem neredesin? Seni bulamıyorum diyor. Böyle bir Allah. Daha bir sürü anlatabilirim. Peygamberlere iftira, Allah'a iftira. Şimdi bu kitaba göre yaşayacak ne namaz var, ne zekat, ne oruç, ne hac. Halbuki bütün peygamberlere namaz emredilmiştir. Bütün peygamberlere oruç emredilmiştir. Ne namaz, ne zekat, ne oruç, ne bir şey. Yani peygamberimizi kabul etseler dahi bütün insanlığa gönderilmiş olarak kabul etmedikten sonra Müslüman sayılmazlar. Ve Müslüman olmayan da cehenneme girecektir. Bu hususta bütün ümmet-i Muhammed'in icmağı olmuştur. 14 asırlık bir din bu din. yeni ortaya çıkmış değil. Ben eğer 14 asırlık bu dinin icma edilmiş bir hükmüne aykırı bir şey söylersem beni de reddedin. Binlerce alim gelmiş bugüne kadar. Bu kadar muhaddis, bu kadar müştehit, bu kadar müfessir. Bunların hepsi ittifak etmişler ki Kur'an'la, sünnetle delillendirmişler. Müslüman olmayan cehenneme girecektir demişler. Ve birisi kalkıyor diyor ki hayır girer diyor. Ve cennet kimsenin tek elinde değildir diyor. Cennet Müslümanların tek elindedir. Dinler arası diyalog hakkında görüşüm soruluyor. Ben bununla ilgili burada 2 sene evvelde herhalde bir konferans yapmıştım. Çok uzun girmeyeceğim. Dinler arası diyalog kısaca şöyle söyleyeyim. Bu proje bir kere bizim projemiz değil. Dinler arası diyalog taraftarı, cemaatler, Müslümanlar, ben onların iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Ben onlara başkalarının, bazılarının dediği gibi ajan, kardinal, misyoner, kafir, zındık demiyorum. Ben onları Müslüman kardeşim olarak görüyorum. Ve diyorum ki senin niyetin iyi ama kafirin niyeti iyi değil. Dikkat et diyorum. Bunu kendileri de söylüyorlar. Bu proje bizim projemiz değil, Vatikan'ın projesidir diyorlar. Bunu kendileri de söylüyorlar. Ve dinler arası diyalogda kardeşlerim, din konuşulmuyor. Bununla ilgili bir kitap var. Tarih boyunca dinler arası diyalog. Davut Aydüz'ün diyalog taraftarı bir profesörü. Bakın kitabına göreceksiniz. Aynen şöyle söylüyor. Aynen şöyle söylüyor. En güzel diyalog diyor, en güzel dinler arası diyalog, dinin hiç konuşulmadığı diyalogtur diyor. Din hiç konuşulmayacak ve en güzel diyalog budur diyor. Peki o zaman bu diyalog niçin yapılıyor? Samimi aşağı kademedeki Müslümanlar, gençler sanıyorlar ki tebliğ yapılıyor. Hocalar geliyor, rahipler geliyor, hahamlar geliyor. 3 dinin alimleri geliyor ve işte bizim hocalarımız da onlara tebliğ ediyor zannediyorlar. Orada din konuşulmuyor bir kere. Bu bir siyasi proje. Peki bunun gayesi nedir? Bunun gayesi şu. 1. Misyoner faaliyetlerini hızlandırmak. Dinler arası diyalog başladı başlayalı misyoner faaliyetleri hızlandı. 2. İslam'ı Hristiyanlaştırmak, içini boşaltmak ve İslam'ı laikleştirmek. Çünkü Hristiyanlık laiktir. Onlarla diyalog yapa İslam'ın içini boşaltmak ve İslam'ın bir takım değerlerini kaybettirmek. Bir takım ayetlere yanlış manalar verilmesini sağlamak. Mesela bakın, dinler arası diyaloğun başında gelen bir kardinal, adını unuttum şu anda, bir Hristiyan alimi yani, diyor ki, dinler arası diyaloğun ilk şartı benim dinim son dindir, tek hak dindir demeyi bırakmaktır evvela diyor. Peki soruyorum size, biz bunu bırakabilir miyiz? Benim dinim son dindir, tek dindir, hak dindir, başka hak yoktur demek zorunda mısın değil misin? Kur'an sana bunu emrediyor. Adam diyor ki bu şartla diyalog yaparım seninle. Yani sen yavaş yavaş dinini bozuyorsun yani. Mesela demin de ifade ettim. Ben bu işin içindeki Müslümanları kardeşim olarak görüyorum ama ikaz ediyorum. Din nasihattır. Ben bu görev yapmak zorundayım. Zorlarına gitmesin. Yanlış anlamasınlar. Mesela diyalog taraftarı bir hoca şöyle söyledi. Diyalog olsun diye yani alttan ala ala buraya geldiler sonunda. Amentü'den müttefikiz dedi mesela. Amentü'den müttefikiz dedi. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bizim amentümüzü anlatmama gerek yok size. Ben onların hepsini söyleyeyim size. Onu herkes bilmeyebilir. Hristiyanların amentüsünün ilk maddesi şudur. Baba olan Tanrı'ya ve onun oğlu olan İsa'nın Tanrılığına inandığıma böyle başlıyor. Amentüler bu. İsa'nın Tanrılığına inandığıma. Şimdi biz müttefik miyiz? Yani Allah'ı onlar da kabul ediyor, biz de kabul ediyoruz diye her şey tamam demek mi? Biz nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Onlar nasıl bir Allah'a inanıyor? Onlar oğlu olan bir Allah'a inanıyor. İnsan gibi olan bir Allah'a inanıyor. Üç ilaha inanıyor. Biz tek ilaha inanıyoruz. Aynı iman mıdır? Bir Hristiyan İsa insandır dese kafir olur. Kendi dinine göre kafir olur. İsa insandır dediği zaman kafir oluyor. Onlara göre yani. Bize göre de İsa Tanrı'dır dediği zaman kafir oluyor. Peki nasıl müttefik oluyoruz? Peygamberimizi de kabul etmiyorlar. Kur'an'ımızı da kabul etmiyorlar. Nerede müttefikiz? İşte buraya geldi. Yanlış işler, yanlış hesaplar. Sonunda buraya geldi. Bunu bırakmalılar. Allah rızası için bunu bıraksınlar yani. Bir taraftan okumak için başını açan bayanlar var, diğer taraftan tesettür kıyafetlerini modaya göre değiştirip dar giyinen veya pantol giyen bayanlar var. Bunlar hakkında düşünceniz nedir? Kıymetli kardeşlerim, ben aslında konferansta buna temas ettim. Yani ılımlı İslam, modern İslam. Şunu bilmeli her bacımız, sen yalnızca kendinden sorumlu değilsin. Sen o şekilde giyinmeye başladığın zaman, Allah'ın boyasını bozmaya başladığında, sen ümmetin boyasını bozuyorsun. Buna hakkın yok. Din anlayışını bozuyorsun. Pantol giymek nereden çıktı yani? Bizim rengimizi değiştirmeye çalışıyorlar. Mesela tesettür defileleri düzenliyorlar. Şimdi hangi Müslüman bunu kabul edebilir? Yani bir bayan böyle mesela burada erkeklerin huzurunda mesela böyle kırıta kırıta mesela yürüyecek, başında bir çaput parçası olan birisi. Güya tesettür defilesi. Pantollu, başındaki çaput, örtü değil yani. Buna çaput denir, örtü denmez yani. Hangi erkek ya da hangi Müslüman bunu kabul edebilir? Kim buna fetva verebilir? İşte o moda evleri bunları yapıyor. O sana o dar elbiseleri diken moda evleri var ya. Şimdi ılımlı İslam projesini yapan Amerika, Avrupa bunun için tabii ki bir sürü proje hazırladılar. Bir sürü alt kademede planlar var. O büyük projenin altında bir sürü başka ufak planlar var. Bunlardan birisi de bu. Bazı tesettür kuruluşları meydana getirdiler. Bunlar tamamen onların projesi. Hem de adı da İslami isimler. İslami isimler, bilmem ne tesettür, İslami isimler. Herkes bunları İslam zannetsin ve bunlar işte bu işi yapıyorlar. Elbiseleri daha dar, daha cazibeli. Öyle giyiniyorlar ki başını açsa o kadar cazibeli olmaz yani. Soruyorum ben, İslam'a göre örtünün maksadı nedir? Örtünün maksadı ona bakan erkek Allah'ı hatırlasın, tahrik olmasın. Kadın da kendi kendine baktığında Allah'ı hatırlasın. O şekilde bir kıyafet erkekleri tahrik etmektedir bir. İkincisi Allah'ı hatırlatmamaktadır erkeklere o kıyafet. Sen ne dersen de bacım. Sen erkek değilsin. Sen bilemezsin. Sen bilemezsin erkeklerin fıtratını. Senin kıyafetin erkekleri Allah'ı hatırlatmıyor. Allah'tan kork ve bizim kılık kıyafetimizi yeni bir boyayla boyamak istiyorlar. Her şeyimizi değiştiriyorlar. Buna karşı koyalım. Baş açarak okula gitme konusunu da ben daha evvel yine böyle bir yine konferansta sormuştunuz hatırlıyorum. O zaman da görüşümü söyledim. Her yerde zaten bu soru soruluyor. Ben de açıkça görüşümü söylüyorum. Ben öyle eğip büken hocalardan değilim. Öyle hocalar memlekette çoğaldı ki içki haram mı desen ona bile haram demeyecek yani neredeyse. Öyle eğip büken insanlar çoğaldı. Baş açarak okula gitmek haramdır kardeşim. Başörtüsü farzdır. Farzın terki de haramdır. Şu ortamda helaldir diyebilmek için delil lazımdır. Delili olan gelsin göstersin. Delili olan getirsin göstersin. Okul, ilim de farz. Kim demiş ilim farz? Hangi ilim farz? Bir sürü ilim var. Hangisi farz? Tıp da bir ilim. Mesela şimdi doktor olmayanlar günahkar mı? Farz ise eğer günahkar olmamız lazım hepimizin. Herkes mesela fizik mi biliyor burada? Herkes günahkar olması lazım o zaman. Hangi ilim farz yani? Bu ilimler farz-ı kifayedir, farz-ı ayn değil. Yani bir kısım insanların öğrenmesiyle diğerlerine bu görev düşer. Farz-ı ayn olan ilimleri öğrenmemiş olan bacılarımız farz-ı kifayeyi öğrenmeye kalkıyorlar. Bacım sen farz-ı ayni öğrendin mi? Sen öğrenmen gereken ilimler var. Allah'ın sana farz ettiği. Sen onları öğrendin mi hele? Hayır onları öğrenmedin. Farz-ı kifayeyi öğrenmeye çalışıyorsun. Kimi kandırıyorsun? Sen etiket peşindesin. Gerçekleri konuşalım yani. Zoruna gitmesin. Gerçek bu yani. Etiket peşindesin. Ama ben sana çok daha güzel bir etiket söyleyeyim mi? Gel, bu davaya hizmet eden bir hoca hanım ol. Vallahi bunun şerefi ne doktorda var, ne mühendiste var, ne başkasında var. Sen o... Allah'a hizmet etmek peygamberlerin mesleği, peygamberlerin işi. Bundan daha büyük, daha şerefli bir şey olabilir mi? Madem ki seni başını örterek okutmuyorlar, doktor mühendis yapmıyorlar, de ki size inan, ben de İslam'ı öğreneceğim, hoca hanım olacağım de. Gel hoca hanım ol, senin gibisi daha güzel konuşur. Çünkü senin ciğerin yanmış. Çünkü seni okuldan kovmuşlar. Seni alay etmişler. Senin ciğerini yakmışlar. Sen Kur'an kursundaki hocadan daha güzel konuşursun. Gel hoca hanım ol. Bir şey daha söyleyeyim. Bu soruyu bitireyim. İslam'da farzlar mı daha önemlidir, haramlar mı daha önemlidir? İslam'a göre haramlar daha önemlidir. Bir farzı yapabilmek için harama girmen gerekirse eğer o farzı terk edersin harama giremezsin. Okul ilim diyelim ki farz olsaydı bile, farz değil anlattım. Farz olsaydı bile yine de o farzı yapmak için bu harama giremezsin. Mesela sana deseler ki namaz kılman için biz de kumar oynamanı istiyoruz. Yoksa izin vermeyiz namaz kılmana. Kumarda oynayamazsın, namazda kılamazsın. Namazı kazaya bırakırsın, kumar oynayamazsın. Çünkü kumar haramdır. İslam'da haramlar farzlardan daha önemlidir. Peygamberimiz buyurmuş ki, ben size bir şey emredersem gücünüz yettiği kadar yapın, gücünüz yettiği kadar. Ama sizi bir şeyden yasaklarsam, size bir şeyi haram edersem ondan kaçının. Gücünüz yettiği kadar kaçının dememiş. Kaçının demiş. Ulema bundan bu hükmü çıkartmıştır. Bu hadisten bu hüküm çıkartıldı. İslam'da demek ki farzlardan daha önemli haramlar. Çünkü mutlaka kaçın diyor. Gücün yettiği kadar kaçın demiyor. Evet. Dershanede bir öğretmen, bayan bir öğrenciye ders vermesinde dinen bir sakınca var mı? Yani erkek bir öğretmen bir bayanla aynı masada ders çalışabilir mi? Eğer ikisi yalnız iseler haramdır. Böyle diz dize aynı masada haramdır bu. Bu olamaz. Ama bir sürü talebe vardır sınıfta. Hoca onlara ders yapabilir. Böyle birebir bir odanın içerisinde aynı masada Peygamberimiz buyuruyor ki üçüncüler şeytan olur diyor. Bundan da kurtulamazlar. Bu böyle bir şey doğru değil. Ama kalabalık olur. O şekilde eğer kalabalık olsa bile erkek tahrik oluyorsa, harama düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorsa gene caiz değildir. Bakın İslam'da yalnızca kadına bakmak haram değil. Bazen erkeğe bakmak bile haram olur. Erkek erkeğe yani. Nasıl? Mesela eski kitaplarda şöyle yazar. Hoca, erkek hoca yani, medrese hocası, tüyü bitmemiş oğlan çocukları, böyle yaşı 10 yaşlarında, tüyü bitmemiş oğlan çocukları var, kız gibi güzel, kızdan daha güzel hatta. Bunlara bakamaz. Niye bunlar kitaplara geçmiş? Çünkü kötü olaylar görülmüş tarihte. O yüzden denilmiş ki yalnız kadın değil, kız değil. Erkek erkeğe bile eğer tahrik oluyorsa o çocuk kız çocuğu gibi. Tüysüz ve çok da güzel. Bu tahrik ediyorsa erkek erkeğe bile bakamaz yani. Durum bu yani. Dolayısıyla böyle baş başa ders çalışmak böyle bir şey olamaz. Sorular bitti hepinize. Hayırlı geceler diliyorum. Tiyatrocu kardeşlerimiz de çok beklediler. Kusura bakmasınlar. Siz de kusura bakmayın. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Selamun aleyküm.
Muhterem hocamız Alparslan Kuytul Hoca Efendi'ye konferanslarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizleri aydınlattılar. Engin bilgileri ve gündeme ışık tutan yorumlarıyla bizleri bilgilendirdiler. Rabbim çalışmalarını bereketlendirsin. Öncü bir nesil nasip etsin inşallah.